Doğudaki Hayalet. Pierre Loti. Seslendiren Seval Delikara. Eylül 1880'ler. Güzün kendini artık biraz belli ettiği serin bir Eylül akşamından sonra gece yarısı. Her yer sessiz. Huzur içinde uykuya dalmış ailemin evinde yalnızca ben uyanığım. Sıkıntıdan ve beklemekten kafam karmakarışık. Yarın sabah yola çıkacağımı düşünerek erken yatacağımı söyleyip dairemi çekileli neredeyse 2 saat olacak. Ama uyku tutmuyor. Kendi özel daireme kapanmış, odadan odaya boş boş dolaşıyorum. Denizci olarak çıktığım uzun uzak seferlerin arifesinde olduğu gibi sınırsız düşler kuruyorum. Geçmiş günleri, sonsuza dek bitmiş şeyleri, ölmüş yüzleri sıkıntıyla içimden geçiriyorum. Ancak bu kez yalnızca bir aylığına yola çıkıyorum ve İstanbul'dan uzağa gitmeyeceğim. Ama bu yolculuk üzüntülü olacak. Mutsuz bir masal oyunu olan yaşamımın unutulmaz bir perdesi orada oynandı mutlaka. O yüzden oraya dönmek düşüncesi böyle tedirgin ediyor beni. O yüzden oradan gelen her şey, aklımdan geçen bir Türkçe sözcük, bir doğu silahı, bir Türk kumaşı, bir koku, beni hemen bir sürgün gibi düşlere daldırıyor. Gözlerimin önünde İstanbul beliriyor yeniden. Dairem bir eski zaman emirinin dairesiyle aynı. Oymalı küçük kemerler, eski sırma işlemeler ve beyaz kireç badanasıyla sevdiğim baba evimin ortasına büyü yoluyla yerleştirilmiş herhangi bir doğu evine benziyor. Bunun nedeni sadece sanatsal özenç değil, İslam dünyasının bir daha kopamayacağım çekiciliğine Boğaziçi kıyılarında oturduğum zamanlar kapıldım. Bu çekiciliği türlü türlü biçimlerde, nesnelerde, resimlerde, renklerde bile duyuyorum. Hatta duvar çinilerimdeki şu yapmacıksız boyanmış eski düş çiçeklerine varıncaya değin. Özellikle bu hüzünlü çekicilik beni etkiliyor. Yarın olacağım yere, oraya doğru çekiyor beni. Öyleyse İstanbul'u bir daha göreceğim doğru. 10 yıldır düşlediğim o kutsal yolculuk pekala gerçek ve yakında demek. Denizcilik mesleğinin rastlantılarıyla dünyanın her köşesini dolaştığım 10 yıldan beri bir daha geri dönemedim oraya. Hiç olmadı. Beni sürekli oradan uzaklaştıranın bir yazgı. Amansızca bir cezalandırma olduğunu söyleyesi geliyor insanın. Büyük umutsuzluk içinde yıkılmış bir küçük Çerkez kızına oradan ayrılırken ettiğim tunturaklı dönüş yeminimi hiçbir zaman tutamadım. O benim sevgilimdi. Bütün ruhumla kendimi ona verdiğimi, yaşadıkça ve sonsuzlukların ötesinde süreceğini sanıyordum. Ona ilişkin hiçbir şey bilmiyorum artık. Ama ondan ayrıldığımdan beri uykuda beni sürekli kovalayan görüntü hep aynı. Gemim beklenmedik biçimde çabucak, gizlice İstanbul'a uğruyor. Düşte görülen bu İstanbul, tuhaf, büyümüş, bozulmuş, iç karartıcı. Ona kavuşmanın ateşi içinde aceleyle karaya çıkıyorum. Binlerce şey beni engelliyor. Vakit geçtikçe tedirginliğim artıyor. Sonra hemen demir alma vakti geliyor ve o zaman onu yeniden görmeden hareket ettiğim, gitmiş izinden hiçbir şey bulamadığım için yüreğim daralıyor, uyanıyorum. Beklemekle geçen bu gecede, acımın türküsünü söylemek, gelene geçene güçlüce haykırmak için vaktiyle çıkardığım ve çıktığı günden bu yana açmaya cesaret edemediğim bir kitabı arıyorum korkuyla. Yeniden okumak için. Beceriksizce kaleme alınmış, acınası, küçük bir kitap bu. Ama o günkü tüm duyarlılığımı bozguna uğramış, ilk kez ölesiye altüst olmuş ruhumu koymuştum o kitaba. Yazmayı sürdüreceğimi, İleride Aziyade'nin atsız yazarının kim olduğunun anlaşılacağını düşünmeden. Aziyade, onun söylemek istemediğim, daha hoş, daha yumuşak olan gerçek adı yerine benim uydurduğum bir Türk kadın adıdır. Dinsel bir saygıyla sanki bir gömütün kapak taşını aralamış, içine bakıyormuşum gibi o unutulmuş sayfaları çevirmeye başlıyorum. Vaktiyle yazdığım bu sayfalar beni şaşırtıyor. Önce beni gülümseten çocuksu şeyler var. Kalıplara uyan bir Loti var. Kendisine benzediğimi sandığım. Sonra şurada burada meydan okumalar. Tanrı'ya karşı gelmeler var. Bunların bir kısmı bana berbat gelen beylik, hep giğnelenen şeyler. Öbür kısmı umutsuzlukla, ateşle dolu. Sanki duaymış gibi. Ah, o gençlik çağı. Tanrı'ya hem karşı geldiğim hem de yakardığım günler. Ama satır aralarında güçsüz, ses vermeyen sözcükler arasında uyuyan, dile getirilmemiş her şey yavaşça uyanıyor. Yitip gitmeleri için bıraktığım uzun geceden dışarı çıkıyor. Yaşamımın, geçmişte kalmış aşkımın akıl ermez gizli yanları yeniden gözümde canlanıyor. Bunlar olmasa ne derin bir çekicilik ne de yürekten bir korku söz konusu olurdu. Ara sıra bu kitap bir anıyı ya da çektiğim bir acıyı çağrıştırdığı zaman belirsizce algılanan büyük gizlerdeki büyük uçurumları sezinlemenin getirdiği türden dondurucu bir sarsıntı ya da ruh ürpertisi duyumsuyorum. Öteden beri var olan ya da belirsizce dile getirmesi bile olanaksız, bilemediğim başka gizler bunlar. Öykümüzün başladığı taşlık Selanik kırlarında ay ışığının Mayıs'ta uyandırdığı izlenimi yeniden ansızın duymak niçin ürpermeme yetiyor? Ya da Eyüp'teki gizli evimizden içeri giren bir kış akşamı güneşinin görüntüsü? Ya da Türk dilinin titremleriyle ve genç, pes sesiyle onun söylediği bir tümçenin aklıma gelmesi ya da yine yalnızca oradaki yıkık duvarın tenha sokağın bir köşesine vuran gölgesiyle yakındaki camiyi boğması. Kavraması pek güç, varla yok arası çok küçük şeyler bunlar. Ama insanı böylesine ürpertmek için insan ruhunun bilinmez derinliklerinde nelere bağlıdır öyleyse bunlar, geçmişte kalan neye bağlanacaklar, tükenmiş hangi serüvenlere, hala acı çeken hangi toprak bedeni? Ve insan niçin bu garip ansıma sarsıntılarını, özellikle aşkın tadına doyulmaz, öldüren büyüsünün değneğiyle dokunduğu ülkeler, yerler ve zaman söz konusu olduğunda duyumsuyor? Birçok sayfayı göz bile atmadan hızla çeviriyorum. Kitap gereği kadar ya da yersiz araştırmalar için daha şaşırtıcı olsun diye gerçekleri az çok beceriksizce düzene koyduğum, değiştirdiğim sayfaları atlıyorum. Sonra işte Eyüp'teki son günlerimiz. Koyup gitmenin yürek burkan acısıyla dolu. Oysa ilk yaz bir kez daha eski İstanbul'a geliyor, hüzünlü sokaklara badem ağaçlarının beyaz çiçeklerini serpiyordu. Şimdi de son bölüm. Bütün o uydurma Azrail bölümünü ben eklemiştim. Ama yalnızca o zamanki düşüncelerime göre yazılan öykülere bir son gerektirdiğini sandığım için değil. Daha çok ikimizin sonunun öyle gelmesini ateşle düşlediğim için. Anımsıyorum. Bu son bölümü yazarken içim kan ağlamıştı. Ve uydurma olmasına karşın neredeyse doğru çıktı. Yıllardan sonra bu akşam hiç beklemediğim bir iç çarpıntısıyla bu bölümü yeniden okuyorum. Biraz da yaşam güncesindeki son sayfayı öldükten sonra okurmuş gibi. Ne yapalım? Asıl son henüz gizemini koruyor ve yakında bu sonu öğreneceğimi, orada bütün o külleri eşelemek için yarın yola çıkacağımı düşünerek titriyorum. Sonradan olanlara gelince aslında yalnızca şöyle. Hayır, ona ilişkin hiçbir şey bilmiyorum. Hem hoş hem sonsuz üzücü gelen ölümüne inanmam hiçbir temele dayanmıyor. Gitgide sevimizin öyküsünde duraklama oldu. Ama kesin çözüme kavuşmadı. Bizim ikimizin bu öyküsü yitip gitti ama bitmedi. İlk zamanlar sıkıca gözetilmesine karşın binlerce güçlüğü aşıp gelen kısa seyrek mektuplar bana ulaşıyordu. Bastırılmış yakınmalar taşıyan bu mektuplar kesileli 7 yıl olacak yakında. Ahmet'ten gelen mektuplar da bitti. Üstelik insanı kaygıya düşürecek biçimde. Önceleri tuhaf, inanılmaz bir hal aldı bu mektuplar. Yazan, Ahmet'in hiçbir zaman yapamayacağı biçimde adları, kişileri birbirine karıştırıyor, bana aziyadeden söz etmemekte direniyordu. Öyle ki sormaya cesaret edemedim, ne de yanıt vermeye. Çünkü kurulu tuzaklardan, gizlerimizi yakalayacak yabancı ellerden korkuyordum. Hem sonra bu bilmeceyi uzaktan nasıl çözmeli? İstanbul'da harem dairelerinin parmaklıkları arkasında iş sürmeyi yeterince candan, yeterince becerikli, yeterince güvenilir hangi dosta yüklemeli? Üstelik yıllar yılı döneceğimi umdum. Yaşamımdaki rastlantılar aksine başka yerlere götürdü beni. Afrika'ya, Çin'e, hep daha uzağa. Böylece gitgide içimdeki anılar yatıştı. Tümüyle suçlu değildim ben. Anılar renk yitirmeye başladı. Üstlerinde toz Üstlerinde mezar toprağı vardı sanki. Yalnızca geceleri, düşlerdeki ayıklık anlarında dinmek bilmeyen pişmanlıklarım sürekli aynı biçimde geri geliyordu. Kendimi hep İstanbul'a geri dönmüş sanıyordum. Büyük, ölgün bir gökyüzü üzerine karanlık, çok yüksek kubbelerinin gölgesi düşmüş bir İstanbul'a. Sonra kaygıyla hep oradan oraya koşuşturuyor, elimde olmaksızın durup kalıyor, hedefe varamıyordum. Sonunda demir alma vakti geldi sanıp, ona ulaşmama yetecek saniyeleri boşa harcamanın iç acısı ve tedirginliğiyle hep uyanıyordum. Ah şu acayip İstanbul, bana geceleri görünen boğucu hayalet şehir. Kimi kez uzakta kalıyor, yalnızca silüeti görünüyordu ufukta. Alacakaranlıkta ıssız kumsallardan birine çıkıyor, daha ötede minareleri, kubbeleri görünce mezarlarla dolu, iç karartıcı fundalıklar arasında bir koşu tutturuyordum. Sonra uykulu olduğumdan koşmam ağırlaşıyordu. Bazen de bataklıklarda oluyordu bu. Sazlar, süsenler, bütün su bitkileri koşarken önümü kesiyor, üstüme dolanıyor, bana köstek vuruyorlardı. Ve vakit geçiyor, ben ilerleyemiyordum. Bazı defalar gemim kutsal kentin eteklerine kadar getiriyordu beni. O zaman ona ulaşamıyorum diye sokaklarda işkence çekiyordum. İç içe geçen karanlık boş sokakların karmaşasında yaşlı efendisinin oturduğu Mehmet Fatih semtine koşuyordum önce. Sonra yolda doğrudan onun evine gidemeyeceğim birden aklıma geliyordu. Kararsızlığa düşüyordum. Ateş basıyordu. Bu sırada dakikalar akıp gidiyor. Yaşıyorsa ne olduğunu ya da öldüyse, hiç değilse hangi mezarlığa gömüldüğünü bana söyleyebilecek eski tanıdıklardan birini bulmak için ne yapacağımı bilemiyordum. Ve vaktim kararsızlık içinde bocalamakla, yolumu kesen hayalet gibi insanlarla karşılaşmakla geçiyordu. Yine bazı defalar değerli dakikalarımı saçma sapan işlerle boşa harcıyordum. Tıpkı bir zamanlar gezmeye çıktığımda yaptığım gibi silah pazarında takılıyor ya da alıp getirsinler diye gönderdiğim bir türlü dönmeyen kişileri beklemek için kahvede oturuyordum. Ya da yine tam bir dehşet içinde bilinmedik, ıssız mahallelerde koyu bir gecenin ortasında kurulmuş kapanlar gibi beni tutan gitgide daralan sokaklarda kendimi kaybediyordum. Ve sonunda birdenbire o amansız demir alma vakti geliyor, aşırı tedirginlik uyanmama yol açıyordu. Saplantıyı andıran bu düş 10 yıldan beri defalarca yinelendi bende. Her hafta yinelendi ama onun genç yüzünü, çirkinleşmiş ya da ölmüş haliyle bile bir daha hiç görmedim. Hiçbir zaman bir hayaletten bile istediği kadar anlaşılmaz olsun onun yazgısı üzerine bilgi edinemedim. Şimdi beni uzak tutan kötü büyü sonunda bozulmuş görünüyor. Bana kuruntudan ibaretmiş görünecek kadar o gördüğüm karanlık düşlerle gitgide bütünleşen bu kenti tümüyle aklım başımda ve dipdiri olarak güpegündüz, güneş altında yine göreceğim. Yolda hiçbir şeyin beni engellemeyeceğine, hedefe varacağıma, o sokaklarda uyku sersemliğiyle adımlarımı yavaşlatmadan yürüyeceğime, yaşayan insanlara sorular soracağıma, yitirilmiş o sevgili izi belki yine bulacağıma inanasım gelmiyor. Yarın gerçekten yola çıkıyorum. Sanki herhangi bir yere gidecekmiş gibi pek önemsemez ve gerçekçi biçimde çıkıyorum yola. Bavullarım aşağıda. Yarın sabahtan beni trene götürecek arabanın alması için hazır. Tüm yaşamımda olduğu gibi telaş içinde Paris-Bükreş Ekspresi ile Avrupa'yı boydan boya 3 günde hızla geçeceğim. Bu arada yol üzerinde Karpatlar'da tanınmamış bir kraliçenin sarayında 1 hafta kalacağım. Yolun tedirginlik veren son evresinden önce biraz düş ve esriklik içeren bir mola olacak bu. Sonra Varna'dan Karadeniz yoluyla İstanbul'a varacağım. Yol hazırlıklarım rastlantı sonucu erkenden bittiği için yolculuk öncesinde bu akşam dinginliği bozulmuyor. Her şeye çevredeki o sessizlik ve uyku egemen. Şimdi daha değerli olan yanımda götüreceğim ufak tefek nesneleri topluyorum. Mektupları, muskaları, bana verdiği o yüzüğü. Sonra dinsel bir saygıyla eski doğu işlemeleri altında saklı gizemli bir çekmeceyi açıyorum. İçinde Eyüp'ten getirdiğim 1000 türlü ufak tefeğin uyuduğu bir tabut bu. Onun çocuksu yazısıyla sözcükleri beceriksizce çiziktirdiği kağıtlar. Bursa işi sedirimizin kumaşından kesilmiş parçalar. Bir zamanlar baharda İstanbul bahçelerinde açan çiçeklerin acınası hayalleri var içinde. Bu gizli çekmecenin en derin yerinde, bu kalıntıların altında Arap harfleriyle yazılmış bir adresi arıyorum. Oradan ayrılacağım günün sabahı Ahmet yeni cami alanındaki dilekçeciye yazdırmıştı. Ona göre İstanbul'a uzun yıllar sonra ancak dönersem, önceki gün Aziyade'nin yazdırdığı, üstünde kendi adı olan bütün öbür zarflar, onlarla mektuplaşmak için bütün araçlar tükendiğinde bu adres onu bulmak için başvuracağım son çare olacaktı. Bu adres şöyle. 5 ya da 6 satır. Bir türlü bitmiyor. Yaşlı bir Ermeni kadının adını ve oturduğu yeri belirtiyor. Anakter Şiraz, Kasımpaşa mahallesinde Hacı Ali alanında alçak damlı bir evde oturur. Yan tarafta bir manav, karşıda fes satan bir ihtiyar vardır. Ahmet bu kadının sahibi olduğu için evinden hiç ayrılmayacağı kanısındaydı. Vaktiyle o yetim bir çocukken bu kadın onu evine almış. Bilmem hangi hastalığa tutulduğunda ona bakmıştı. Ahmet kadının kendisini çok sevdiğini, işini evini 20 kez değiştirse bile nerede bulunduğunu bileceğini söylüyordu. Anımsıyorum. Açık havada, caminin dibinde, çınarların altında pek berrak bir ilk yaz ve gençlik güneşinin aydınlığında yazılmıştı bu acınası naif adres. Sonra ben dünyayı gezerken 10 yıla yakın bu çekmecenin karanlığında uyudu. Şimdi sararmış solmuş, ölmüş kişilerle ilgili eski bir belge havası gelmiş üstüne. Onu iyice renge atmış görmek bana acı veriyor. Doğunun şiddetli ışığına onu geri götürebilmek bana inanılmaz geliyor. Üstünde yazılı sözcüklerin beni, düş gücümün uydurmaları, belleğimin hortlakları olmayan, hala yaşayan gerçek insanlara götürecek bir ipucu olabileceğiydi. O zavallı yaşlı Ermeni kadın, o manav, o fes satan adam, yitik bir dış mahallenin sıradan yoksul insanları, sonra şöyle böyle anımsadığım kadarıyla bir iki kez geldiğim bir Türk kahvesinin küçük bahçesinde, yüzyıllık asmaların altında, alacakaranlıkta Ahmet'le oturduğum o eski küçük mahalle. Kim bilir ne olmuştur şimdi? Orada nelerle karşılaşacağım, kim bilir? Hem ayrıca 10 yıl tüm imgelerin aynı karanlık içinde kaybolduğu epey uzun bir zaman aralığı. O yüzden ilk zamanlar henüz pek ses vermeyen bir tedirginlik duygusu, daha çok dingin bir ince hüzün içinde sürüp gidiyordu daldığım düşler. Ama birden pekala yaşıyor olabilir diye düşününce üstüme daha büyük bir sıkıntı geliyor. Oldukça uzun zamandır bu düşünce bu kadar dokunaklı biçimde kendini göstermemişti bende. Aslında bilmediğime, hiçbir şeyden emin olmadığıma göre yakında birkaç gün sonra kendimi onun karşısında bulmam olanaksız değil, yarınmış gibi titretiyor bu beni. Ah, onun bakışlarıyla öldü sanmaya alıştığım, acılı ya da gülümseyen bakışlarıyla yine karşılaşmak, onun deyişiyle göz göze geldiğimizi yine görmek yok mu? Ah, bu anın korkusu ya da esrikliği. Ne durumdadır acaba şimdi? 28 yaşında yüzü nasıldır? Bir zamanların gözleri deniz yeşili, narin küçük kızı bir kadının olanca güzelliğiyle mi yine karşıma çıkacak? Ya da kim bilir kösnüden ve seviden yana sonsuza dek bitmiş bir varlık olarak mı? Hem ne fark eder? İster yaşlanmış, ister ölmek üzere olsun. Ben onu hala seviyorum. Ama ne olursa olsun bu garip karşılaşma anı ikimiz için de biraz ürkütücü olur. İşlerin yoluna konabileceği bir yarını korkmadan tasarlanabilecek bir arkası olmazdı. Aziyade ile Loti. En azından eski günlerdeki Aziyade ile Loti artık öldüler. Onlardan arda kalabilmiş olanlar, yüzce ve ruhça kuşkusuz hafifçe onlara benzeseler de dönüşüme uğradılar. Az önce kapattığım şu küçük, çocuksu kitabın doğruladığı gibi onların ikisi de öldüler. Söylemesi neredeyse günah. Şu anda oralarda yalnızca bir mezar bulacağımdan emin olmayı yeğlerdim sanıyorum. Hem onun için hem de kendim için ne düşünmenin ne de acı çekmenin kalmadığı toprağa sonunda girerken onun beni arkada bırakmasını isterdim. O zaman içtiğim dönüş andını tutmak için sürüp giden sonsuzlukları huzur içinde geçiren selvi ormanları içindeki insana güven veren gizemli yazıtlarla bezeli o küçük mezar taşlarından birinin önüne giderdim. Dairemde ağır, İnsana tedirginlik veren bir hava var bu akşam. Yanan tek şamdanın gerileri belirsiz bir karanlıkta bırakması yüzünden her şey üzüntülü bir havaya bürünmüş. Orada burada kesici silahların keskin çelik yüzleri, yatağanların egmel ağızları parıldıyor ve duvar kaplamalarının koyu kırmızısı üstünde garip işlemeler. Doğunun benim hiç anlayamayacağım gizlerini sanki simgelerle anlatıyorlar. Bizden önce gelen hangi kuşağın, hangi bilinmez kişileri bu resimlere düşlerini, değişmez düşlerini koydular? Kendileri için çeleğe su verilecek bu silahların yapıldığı, bu sırmaların işlendiği insanların hangi boş düşleri vardı, hangi sevileri, hangi umutları? Şimdi kutsanmış topraklarda, beyaz camilerin eteğinde uyuyan o insanları hiç olmadığı kadar uzak duyumsuyorum kendimden. Bu akşam bütün bu eski doğu görünümü, farklı insan ırklarının ruhlarına varıncaya değin ne ölçüde benzemediğini, aşkı oralarda bulmaya çalışmanın tüm saçmalığını, olanaksızlığını, sakıncasını bana daha iyi duyuruyor. Yanılgıya düşüp birbirini seven iki kişi arasında kalıtım ve temelinden farklı eğitim engeli, anlaşılması olanaksız sorunlar uçurumu her zaman kalır. Üstelik son demleri geldiğinde çocukluğun dinsel yanılgılarından kalmış hala bir parça tatlı gelen, ölecekleri sıra kendilerini oyalayacak, ortak anıları olmayacağını, dahası sonradan aynı toprağın kendilerini birleştirmesinden yoksun kalacaklarını kestirmeleri gerekir. Zaman ve ölüm sizi daha çok ayırıyor ve insan karşı hiçliklerin içinde eriyip gidiyor gibi görünür böylece. Buradaki şeylere Türk kokuları sinmiş, sarayda olduğu gibi bu kadarı fazla. Bu sessizlik de sıkıcı. Kokular havadaki ağırlığı artırıyor. Pencereleri açıyorum ardına kadar. Sessizlik aynı kalıyor. Hatta artıyor. Çevrenin tüm sessizliğiyle uzayıp gidiyor. Bir gece kelebeği, ayın uzun ışınları içeri giriyor. Bir serinlik giriyor içeri. Bahçelerden, kırlardan, büyük bataklıklardan, surlardaki küçük kara ağaçların ötesinden gelen, cana değen bir serinlik. Bu serin hava sanki çok karanlık bir düşten uyandırıyor beni. Yaşamı solumak için pencereden sarkıyorum. Yöredeki tanıdık bildik şeyler hep bildik yerlerinde görünüyor. Ay aydınlığı bu gece onlara, bilmiyorum nasıl, bir değişmez dinginlik, bir parça da gerçek dışılık katıyor. Ama onlar her zaman olduğu gibi hep aynı. Ve ben yaşam boyu bu eski damları, bu duvar yüzlerini, bahçeler arasından geçen bu derin yolları, bu yeşil kütleleri hep gördüm. Ve şu anda tüm bunların doğduğum topraklara ait üzüntülü, küçük bir ezgi çağırarak buralardan gitmememi öğütlediğini söyleyesi geliyor insanın. Başkaları, benden yalın niceleri, bu ülkeden ne de yalnızca bu yöreden hiç ayrılmadılar. Belki ben de onlar gibi yapsaydım. Bahçelerden bir koku yükseliyor. Nem, yosun, ölmüş yaprak kokusu. Havalar soğumaya başladığında hafif sis basan akşamlara özgü. Gündeyiz artık. Bir yaz daha geçip gidiyor ve İstanbul'dan döndüğümde bitmiş olacak. Tanrım, bu yolculuğa çıkınca duvarlarımızı bezeyen güllerin en güzel açtığı günleri kaçıracağım ve Eylül güneşinin son pırıltılarında karalar giyinmiş iki aziz kadının avluda dolaştığını bu yıl göremeyeceğim. Hem kim bilir bu şeylere bir daha ne zaman kavuşurum. Çünkü beklenmedik olaylarla dolu denizcilik benim mesleğim. İşte şimdi bu yolculuk harifesinde üzüntülü, yüzüstü bıraktıklarımın özlemiyle kala kalmış durumdayım. Sonra silahların parıldadığı koyu kırmızı Türk dairesine girince birden her şey değişiyor. İstanbul'a ulaşmanın tedirgin sabırsızlığı içinde her şey unutuluyor. Bunun nedeni gidip bir çekmecenin dibinden aldığım ve boynuma taktığım muska. Doğudan getirdiğim bu muskayı uzun süreden beri görmemiştim. Bilmem hangi ufak tefek gizemli nesnelerin küçük bir keseye tıkılmasıyla yapılmıştı bu muska. Beceriksizce bir elin oldukça acemice diktiği bu kese, üstüne pembe çiçek işlenmiş sırmalı bir çuha parçasından yapılmıştı. Bu kumaş parçası, küçük bir Çerkez kızının çocukluğunda boğaz kıyıları boyunca yüksek otlarla kaplı patikalardan okula giderken ömründe iki yaz giydiği o küçük yeleğin yıpranmasından kalmış en sağlam yeri seçilip oradan kesilmişti. Birbirlerini sevdiklerinde uğur getirsin, birbirlerini unutmasınlar diye yaşamlarının ilk yıllarından kalan değersiz küçük şeyleri insanların aralarında değiş tokuş etmeleri dünya kurulalı beri var olan üzüntü verici bir çocukluktur sanıyorum. farklı ırkların insanlarında buna defalarca rastladım. İnsan duygularındaki bu eşleşlik, ruhların kendi bireysellikleri konusunda daha da kuşkulandırıyor beni. Şöyle bir düşününce, ruhlar hep aynı görünüyor. Öyle ki, kişisellikten tümden yoksun olan bu türün sonsuzca yinelenmesinin gelip geçici türümleri diye bakmak istediğime kapılıyorum onlara. Öyleyse bizim için de durum aynı. Aşk büyüdüğü ve sonsuzluk özlemine kadar yükseldiği ya da dostluk bitmesi kaygı uyandıracak ölçüde derinleştiği zaman gözler geriye, sevilen kimsenin çocukluğuna çevrilir. Yaşanan an kısa ve yetersiz görünür. O zaman geleceğin belki hiçbir zaman var olmayacağını bilen insan, hiç değilse olmuş olanı geçmişiyle geçirmeye çalışır. Sen küçücük bir kız çocuğuyken kime benziyordun? Söyle bana, yüzün, giysilerin nasıldı? Sen küçücük bir oğlanken neler düşlerdin? Nasıl davranırdın? Hangi oyunları oynardın? Bak ben de sana çocukluğumun ilk sevinçlerini, ilk üzüntülerini anlatmaya can atıyorum. Hatta sana o zamanlardan kalmış, benim için çok değerli filanca küçük nesneyi armağan etmek istiyorum. Eyüp'te oturduğumuz Türk evinin tehlikelerle dolu gizeminde ikimiz de içeri kapanıyor. Dışarının ağır sessizliğini yarıp geçen en küçük gürültüden tedirgin, bu tür söyleşmelerle geçiriyorduk kış akşamlarını. Ve ben yaşam boyu defalarca onu tanımadan önce ve onu neredeyse unuttuktan sonra yazık ki defalarca başkalarıyla da aynısını yaptım. Dostlukların etkisiyle ya da sevilerin ölümcül çekiciliğine kapılıp. Ah, tüm bunlar acınası bir aldatmacadan öte değil oysa. Ve bununla birlikte Tanrım çok güzel küçük bir kızın unutulmasın diye çocukluk andaçlarından en kutsalını yırtıp olanca sevgisiyle yaptığı muskayı verme gereğini duyduğu o adam bir erkeğin yaşamdan bekleyebileceği en büyük coşkuyu tatmıştır. Ardından ölse bile bu kadarı yetmelidir ona. Bu akşam sırmalı çuhadan yapılmış bu tılsım büyüleyici etkisini ortaya koydu ayrıca. Çünkü kitabı okumakla başlayan çağrışımlar garip biçimde tamamlandı. O tılsımı bana veren kız ansızın karşımda beliriverdi sanki. Muskayı boynuma takarken görüyorum onu. Sonra o küçük, sade ve ciddi ruhunu tümüyle yansıtan bakışını bana yöneltmesini. Yüzü gecenin içinden çıkmıştı. Son günlerdeki anlatımı vardı. Gözlerinde ise son bir soru. O zaman az önce ona karşı duyumsadığım belki biraz yapay bir duygu, biraz duraksama, ölmesi olasılığına ilişkin kendime söylediğim mantıklı, soğuk, bencil, acımasız sözlerle birlikte uçtu gitti. Hayır, o mezarın yerine onu bulsam daha iyi. Nasıl olursa olsun, ne pahasına olursa olsun onu, sonra yine acı çeksem de onu yine görmeyi yeğlerim. Umudum yok ama onu bir daha görmek için her şeyi göze alırdım. Duyumsuyorum. Ah, onu yine bulmak, yaşlanmış da olsa. Son günlerini de yaşasa yeter bana. Geri geldiğimi anlayan, özür dilediğimi işiten, bir parça düşünebilen bir hayal olması, alabildiğine duygu yüceliğiyle, gönül sevecenliğiyle bir an sevebileceğim, gözlerinin anlatımı hala eskisi gibi bir hayal olması yeter. Hatta isterse kendisini bulduğumda beni unutmuş, hep güzel genç kalmış, ömrünün yazında tüm canlılar gibi bahtına düşen birkaç güneşli yılın, elinden alma hakkım olmayan yılların huzur içinde tadını çıkarıyor olsun. Sözünü ettiğim o büyük engeller, o ırklar ve dinler arasındaki derin ayrılıklar, bunlar var mıdır artık bilmiyorum. Aşk, bir ruhun derinliklerinden öteki ruhun derinliklerine giden bakışın çekiciliği her şeyin üstüne çıkar. Şu anda burada yanımda olsaydı, gidip elinden tutardım. Çekinmeden, gülümseyerek, en sevdiklerimin, en saydıklarımın arasına tutar getirirdim onu. Bu akşam her an değişen duygularım onu bir daha görmenin iç sızlatan arzusu, ona yönelen, aslında neredeyse umutsuz bu coşkunun içinde eriyor. Bükreş, Ekim. Aşağı yukarı 10 gün sonra, Avrupa'nın öbür ucunda gece vakti geldiğim bir hükümdar sarayında yalnızım. Almanya ile Avusturya'yı büyük hızla geçtikten sonra Karpatların ortasında bu ülkenin eşsiz kraliçesinin yazlık şatosunda yolculuğa bir haftalığına ara verdim. Kraliçenin yanından dün ayrıldım ve burada geceyi geçireceğim Bükreş'te şu anda kimsenin kalmadığı Kraliyet Sarayı'nda ağırlanıyorum. Boş bir saray gibi ıssızlığı üzücü. Görkemi hüzünlü. Hiçbir şey yok. Bana ayrılan dairede tek başıma kalır kalmaz bir tür olağanüstü sessizlik sarıyor her yanıma. Çok uzaktan arabaların Bükreş'te, Paris'e göre daha da dinmek bilmeyen o gürültüsü, boğuk bir fırtına gümbürtüsü gibi kulağıma geliyor. Yaşam dolu caddeden kimsenin gelip geçmediği alanlar ayırıyor beni. Alanlarda nöbetçiler bekliyor. Saraydaysa kıpırdayan hiçbir şey yok. Kraliçenin şatosunda elimde olmadan binlerce şeyle oyalanmış. Kendimi onların çekiciliğine kaptırmıştım. Ama burası 24 saat ötemdeki İstanbul'dan önce son konak yeri. Sabaha değin kapıları bekleyen nöbetçilerin bir crescendo gibi gitgide daha belirginleşen düzenli adımlarının döşemelerde yankımasını dinliyorum. Salı, 5 Ekim. Sabah saat 4'te gün ışımadan Kraliyet Sarayı'ndan ayrılıyorum. Bükreş sokaklarında büyük soğuk var. Bilando, karanlıkta giden araba selinin ortasında dolu dizgin götürüyor beni. Gökyüzünde kışı anımsatan donuk renkler var. Herhangi bir Avrupa başkentindekine benzeyen bu yeni ve düz yollar boyunca nerede olduğumu, bu atların beni böyle hızla nereye götürdüklerini pek kestiremiyorum. Ne olursa olsun İstanbul yolunda olduğumu, yarın oraya varacağımı açık seçik kavrayamıyorum. Sabah 5'te trende Orient Express'in kocaman kuşetli vagonlarındayım. Sonra saat 8'e doğru tren Tuna kıyısında duruyor. Karşı kıyıya gemiyle geçmek gerekiyor çünkü. Hava hala çok soğuk. Dümdüz ve sonsuz ovanın ufukları hafiften sisli. Ama burada doğu giysileri göze çarpıyor artık. Bizim gemicilerin başında Fes var ve ırmakta kıyılar boyunca hareketsiz duran teknelere kırmızı üstüne beyaz hilalli Türk bayrağı çekilmiş. İşte o zaman bu serin Ekim sabahında bu suları, bu ovaları geçip hangi hedefe doğru yol aldığım ansızın daha dokunaklı biçimde kendini yeniden duyuruyor. Öbür kıyıda gün içinde boydan boya Bulgaristan'ı geçeceğimiz küçük kötü bir trene biniyoruz. Bu güz gününde büyük kaynaşma içindeki, savaş halindeki Bulgaristan karanlık, yabanıl bir izlenim uyandırıyor. Öğleye doğru ıssız bir ovanın ortasındaki bilmem hangi köyde tren uzun süre duruyor. Süvari kampı varmış burada. Savaş için giyinmiş süvariler yarın çarpışmaya hazır, kararlı ve kibirli görünüyorlar. Süvari bandosu çepeçevre sıralanıp garip bir hava çalıyor bize. Az rastlanır bir hüzünle yüklü bir doğu havası bu. Ölüme giderken söylenen ağır ve kesintisiz cenk türküsü gibi bir şey. Dinlerken ağlayasım geliyor. Gitgide İstanbul'a yaklaşmak yoldaki sıradan şeylere abartılı bir önem katıyor benim gözümde. Onların çehresini değiştiriyor. Sanki tüllerin ardından gösteriyor onları bana. Karadeniz'e yaklaştıkça havanın soğuğu azalıyor. İstasyonlar, ara sıra geçtiğimiz ıssızlıkların ortasında yitmiş yoksul köyler, anlayabildiğim, dilime çevirebildiğim ve o zaman yurduna geri dönen biri gibi beni sevindiren Türkçe adlar taşımaya başlıyor. Küçük pazar, küçük şeytan ve benzeri. Türk giysileri, sarıklar, siyah şeritli aba ceketler parmaklıklarda görünüyor. Ve ben bu hüzünlü, buruk ülkede sevdiğim dili konuşan o insanları işitmek için kulak kabartıyorum. Sonunda Varna görünüyor. İlk minareleri, ilk camileri selamlıyorum. Bizi İstanbul gemisine götürecek kayığa bindiğimizde Karadeniz'in suları dingindi. Hava ılımış, hafiflemişti. Arkamızda bizden uzaklaşan Varna'nın minareleri gün batımının altın ışığında yıkanmaktaydı. Turistlerle dolu bu gemide gürültü patırtı arasında yemeğe oturunca birbirine karışan sesler, karşılıklı söylenen sıradan sözler arasında geçici bir unutkanlığa kapılıyorum. Ama sonra uyku tutmayan bu gecenin içinde güneye doğru sarsıntısız, gürültüsüz, kayarcasına hızla yol alan geminin güvertesinde yalnız gezinirken hedefe çok yakın olduğum ve yarın oraya varacağım aklıma geliyor. Bu gemide meslek alışkanlıklığıyla tutacak nöbetim olmayışına, sözüme kesinlikle baş eğmeyecek tayfalar arasında bulunuşuma şaşıyorum. Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Ne manevra, ne de rota. Bu pek inanılır gibi gelmiyor bana ve engin gecenin içinde gemide olduğum gerçeğini bilmem ki nasıl bir düş belirsizliğiyle örtmeye yetiyor. Burada kimse adımı bilmiyor. İstanbul'da ne yapacağımı, Oraya yaklaşmanın beni nasıl allak bullak ettiğini bilmeleri daha da olanaksız. İstanbul'a dönmek, gecenin bu saatinde suda süzülürken uykuya dalan geminin gitgide saltıklaşan sessizliğinde nasıl desem hem gizli hem iç karartıcı bir havaya bürünüyor. İçgüdüyle gözlerim çok uzaklardaki iki ya da üç ışığa bakıyor, onları izliyor. Güçlükle algılanıyorlar. Uçsuz bucaksız belirsizlikte rastlantıyla ayrımsanmış gibiler. Gökte yoksa denizdeler mi pek belli değil. Bunlar Türk kıyısındaki fenerler. Deniz gittikçe daha durgunlaşıyor. Ufuk çizgisinin görünmediği bulanık gecenin içinden hep daha hızlı kayarak gidiyoruz. Düşte geri döndüğümü sandığım zamanlar tıpkı böyle oluyordu. Büyük hızla karanlıkta İstanbul'a doğru kayıyordum. Bu gece az kalsın sevdiği ülkeye doğru gece yolculuğuna çıkmış bir hayalet sanacaktım kendimi ben de sonunda. Perşembe, 6 Ekim. Gün ağarırken garip sesli bir görevli kameralarındaki yolculara boğaza girişin yaklaştığını haber verdi. Geceyi düş kurarak geçirdiğimden henüz uykuya dalmıştım. Sıçrayarak uyandım. Boğazın yalnızca adını duymak bile kalbimin hızla çarpmasına yetmişti. Güvertede soğuk vardı. Yolcular birer birer göründüler. İlgisizdiler. Yalnızca kendilerine gösterilen şey düş kırıklığına uğratmıştı onları. Aslında boğazın girişi can sıkıcıdır daha çok buralarda. Henüz güçlükle seçilen, koyu renklerle yükselen, herhangi bir özellikten yoksun dağlar arasından geçiliyor. Kıpırtısız, basık göğün altında kül rengi, sisli güz güneşi doğuyordu. Sürüklenen tülleri andıran sis tabakaları yüzünden hemen hemen hiçbir şey göremeyecektik. Turistler için oldukça tatsız. İstanbul'a varış beklenen etkiyi yapmayacak. Bana gelince, tam 2,5 gün, bu kutsal ziyaret için yalnızca 2,5 gün vaktim var. Hava şimdiden kışa çevirirse, yağmur yağarsa, ki olasıdır, her şey daha hüzünlü, daha karmaşık, yapacağım araştırmalar daha güç olur diye düşünüyorum. Dün akşam güverteyi dolduran 3. mevki yolcularını görmemiştim. Bunlar gerçek Türkler. Erkekler kaftan giymiş, kadınlar peçeli. Sonra karaya yaklaştığımız gibi burnumuza ansızın bir koku geliyor. Benim duyularım için keskin, özel, pek hoş bir koku. Eskiden çok iyi bildiğim, uzun zamandır unuttuğum Türk topraklarının kokusu bu. Bitkilerden mi, insanlardan mı geliyor bilmiyorum ama hiç değişmemiş ve bir anda olduğu gibi eski duygular dünyasına geri götürüyor beni. İşte o zaman birdenbire sanki 10 yıllık bir boşluk açılıyor hayatımda. İstanbul'dan ayrıldığım o tedirgin günden beri tüm olup bitenler yok oluyor. Daha ayağımı basmadan kendimi tümüyle Türkiye'de duyumsuyorum. Sanki benim ruhum gibi bir şey buralardan hiç ayrılmamış da sorumsuz, göçebe bedenimi şimdi yeniden ele geçirmiş gibi. Aşağı doğru boğazı inmeye başlıyoruz. İki kıyıda da bir masal evreni canlanıyor yavaştan. Her şeyi anımsıyorum. Sarayları, küçücük köyleri, en küçük ağaçlıkları bile. Ama şimdi öyle dinginim ki ben de şaşıyorum. Kendimi anlayamıyorum artık. Sanki Türkiye'den daha dün yeni ayrılmış gibiyim. Yalnızca mezarlıkların önünden geçerken biraz kaygılanıyorum. Burada hemen su kıyısında yükselen siyah yapraklı dev servilerin altındaki mezarlarda kadınlar yatıyor. Bu mezarlara uzun uzun bakıyorum. Ayakta duran mezar taşlarında her zaman çiçekleri simgeleyen bir tür taç giydiriyorlar karşılıklı. Anlaşılmaz bir tedirginlikle birden geri dönüp bakmaktan kendimi alamıyorum. Uzaklaştığı ölçüde yazıtı altın yaldızlı bu mavi ya da yeşil mezar taşlarından birini göz ucuyla izleyeyim istiyorum. Onun mezarını da gözümde hep böyle canlandırmıştım. Oysa kuşkusuz, hiç bilinmeyen hangi önemli kişilerin bunların altında yattığını kim biliyor? İşte görkemli köşkler ve büyük harem daireleri, sonra ardı ardına sıralanan mermer rıhtımlı bembeyaz saraylar ve sonunda aşağıda birdenbire yırtılan sisten çıkan İstanbul'un eşsiz silüeti. Ah, işte karşıda İstanbul. Bu kez gerçek. Şimdi büyük bir hızla yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Duru ve önemsiz bir aydınlıkta olağan görüntüsüne kavuşuyor. 10 yılın düşüyle bendeki izlenimi biraz değişen bu görüntü yine de anılarımdaki kadar güzel. Duygularımın gitgide yatışmasına şaşıyor. Rastlantının bana tanıttığı yol arkadaşlarımla söyleşiyor. Bir rehber gibi onlara sarayların, camilerin adlarını söylüyorum. Hep Avrupa bayrakları çekili bir sürü geminin yelkenlinin arasında gürültüyle demir atıyoruz. Kayıkçıların, gümrükçülerin, hamalların şiddetli akını hemen başlıyor. Yüzlerce kayığın saldırısına uğruyoruz. Tüm bu insanlar gelgit sırasında deniz nasıl kabarırsa öyle gemiye çıkıyor. Bütün yakın doğu dillerinde konuşuyor, bağırışıyorlar. Varış noktasındaki bu gürültü patırtıyı, bu sesleri, bu titremleri, bu yüzleri, sonra çevremizi saran yığınla gemiyi ve bu kara dumanları çok iyi bilirim ben. O dumanların üstünden kutsal camilerin kubbeleri karşıda berrak göğe doğru yükselir. Ben de bu gürültünün içine dalıyorum. Üstelik Türkçe sözcükler, hatta iyice unuttuklarım bile hep birden aklıma geliyor. Rıhtıma çıkmak için kayıkçılarla, bavullarım için hamallarla benim için kesinlikle önemsiz konuları tartışıyorum. Salt hareketi ve konuşmayı gereksindiğim için. Kayığa bininceye kadar bilmem hangi konuda şaşırtıcı bir pazarlık sürdürüyor. Sonunda bavullarımla kayığa yerleşiyorum. Bu yüzden neredeyse hiç heyecan duymadan, belki ayağım yere değince geçirdiğim titreme dışında kendimi karada, İstanbul rıhtımlarında buluyorum. Gümrük, pasaport ve daha bilmem ne işlemlerinden ötürü her zaman insanla dolup taşan, bağırtı çağırtı dinmeyen şu aşağı mahallede, Galata'da bir saatten fazla zaman yitirdikten sonra artık Beyoğlu'na çıkmış, turistlerle dolu seçkin bir otele yerleşmiş bulunuyorum. Saat 10'a geliyor. Dakikalarım sayılıyken zaman nasıl da boşa gitmiş. Hem sonra öğle yemeği yenecek, bavullar açılacak, üste başa çeki düzen verilecek ve bu arada akıp gidecek zaman. Üstümü değiştirdiğim odanın hiçbir özelliği yok. Yalnızca epey yüksekte. Pencereler yukarıdan Avrupa biçiminde yapılmış o pek kişiliksiz evlere bakıyor ve damların üstünden İstanbul ya da Asya yakasındaki Üsküdar'ı alan 2 ya da 3 aralık açılıyor. Havada asılı gibi görünen kubbeler, minareler, serviler. Tüm bunları şöyle bir görüvermek, tadına doyulmaz bir coşkuyla, ateşlice bir acele gereksinmesiyle çevrenin bilincine varmama yetiyor. Tanrım, kim bilir bu akşam neler öğrenmiş olacağım. Belki hiçbir şey, ne çare. Gizlerle dolu koca İstanbul'da, haremdeki bir kadının 7 ya da 8 yıldır gitmiş izi, 2 günde aranır da bulunur mu? Ne deli adamım ben. Asla başaramayacağım, bulamayacağım. Uzun uzun düşünüp tasarladığım plana göre önce Kasımpaşa'daki yaşlı Ermeni kadını arayacağım. Ahmet son çare olarak onun adını vermişti. Yola çıkacağım akşam onun karmaşık adresini bulmuştum. Yaşıyorsa eğer, belki her şeyin anahtarını o verecek bana. En basit ve en çabuk çözüm yolu bu olurdu. Şimdi bana getirmeye söz verdikleri bir çevirmeni bekliyorum. Çünkü bilgi toplamak için Türkçe okumasını iyi bilen birisine gereksinmem olacak. Oysa ben yalnızca konuşmasını biliyorum. İnsanı çileden çıkaran rahatlık içinde şimdi gelir, şimdi gelir diyorlar bana. Zaman akıp gidiyor ama o bir türlü gelmiyor. Bunun üzerine Galata'ya inip bana adını verdikleri bir başkasını aramaya karar veriyorum. O da evinde yok. Koşa koşa otele dönüyorum. Saat yarım olmuş. Aman Tanrım, yalnızca 2 günüm varken ne çok zaman yitirdim. Tıpkı düşlerimdeki gibi. Her şey önümü kesiyor. Sonunda işte bir çevirmen getiriyorlar bana. İğrenç yaşlı bir Rum, kurnaz, meraklı. Bugün ve yarın bütün gün bana işlik etmeyi öneriyor. Sınamak için ona yaşlı kadının adresini uzatıyorum. Takılmadan okuyor. Kadının oturduğu Hacı Ali alanının nerede olduğunu çok iyi biliyormuş. Vaktim daraldığı için beni hemen götürebilirmiş oraya. Yürüyerek daha çabuk gideriz diyor. Bildiği kestirme yollardan, ne atların ne de arabaların geçemediği sokaklardan gidip zaman kazanacağız. Sonunda dışarıdayız. Yoldayız işte. Bu sabahki bulutlar gökten kaybolmuş. Tanrı'ya şükür. Hava neredeyse bir yaz günü gibi aydınlık ve sıcak olacak. Her şey daha az iç karartacak. Yaşlı anahtar Şiraz'ın adresini elimde tutuyorum. Bütün planım bizi yönlendirecek şu pek değerli, okunaksız yazı parçasına dayanıyor. Ve bu yazı 10 yıl sonra doğunun güneşini şimdi yeniden görüyor. Hedefe varmanın ateşi içinde hızlı adımlarla yürüyorum. Bedenimi hafiflemiş duyumsuyorum. Ayaklarım sanki dokunmadan yerin üstünde kayacak kadar hafif. Yıllar boyu beni düşlerde ezercesine geciktiren, uykuda yaşanan o eylemsizliklerle çelişiyor bu durum. Sanki damarlarımda her zamandan daha hızlı dolaşan kanımın başımda uğuldadığını işitiyorum. Koşmak geliyor içimden. Bu yaşlı adam beni izlesin. Ardım sıra Bu kağı gibi sürüklensin istemiyorum. Nerelerden geçiriyor beni? Anlamış olsa bari. Bunlar yeni mahalleler. Buraları hiç bilmiyorum. Her şey değişmiş. Ben gittikten sonra ürkütücü biçimde inşaat yapılmış buralarda. Bu yerlerde yapılan çok büyük değişiklikler dayanması daha güç bir duyguyu uyandırıyor bende. Gençliğimin, aşk öykümün, tümüyle geçmişe gömülü, toza toprağa karışmış olduğu ve saklı kalmış bir izini boş yere aradığım duygusunu. Heh, şimdi eski Türk mahallelerindeyiz. Girintili çıkıntılı küçük sokaklar bunlar. Kendimi biraz evime dönmüş sayıyorum. Çukur bir yere indik şimdi. Bir zamanlar bayağı bilirdim burasını. Orada şu dönemecin arkasında eski bir Rufai tekkesi olacak. Pencere parmaklıkları arasından ayrımsanan sandukalarıyla iç boğucu. Akşam önünden geçildiğinde ise ürkütücü bir tekkeydi burası. Evet, tekke hala yerinde duruyor. Adımlarımı yavaşlatmadan pencerelerdeki demir parmaklıklar arasından içeriye bir göz atıyorum. Hep aynı eski sandukalar. Üstleri aynı eski kumaşlarla kaplı ve baş uçlarında aynı eski sarıklar var. Ne küf ne de kurtlar tüm bunları eskisinden fazlaymış. Gariptir. Ölümle ilişkili bu şeyler oldukları gibi kaldıkları için kesinlikle ilk yaz ve aşk kanıları uyandırıyorlar bende. Gitgide nerede olduğumu çıkarıyorum. Çok yaklaşmış olmamız gerek. Hatta anahtar Şiraz'ın oturduğu mahallenin pek yakınında olmalıyız. Çünkü oradaki caminin kara serviler arasında yükselen, eskilikten biçimi bozulmuş kireç badanalı, bembeyaz kubbesini yine görüyorum. Hatta bir akşam Ahmet'in beni o yaşlı kadına tanıştırdığı, asmaları yüzyıllık o kahveyi bile görüyorum yine. Demek ki kutsal yolculuğumun ilk aşamasına yaklaşıyorum ve kendime güvenim biraz geri geliyor. Biraz da hedefe varma umudu. Yabancıların güvensizlik uyandırdığını bildiğimden ben bir kenarda oturacağım. Bu küçük kahvenin insana hüzün veren küçük bahçesinde, orada, sararmış asmaların altında, eski duvarın dibinde, vaktiyle oturduğum yerde. Yerli biriymişim gibi bir nargile isteyeceğim ve o da, yaşlı Rum da, sağa sola bilgi toplamaya gidecek. Bezgin bir durumda geri geliyor. Bir yanlış yapmış olmalıyım diyor bana. Ya da elimdeki kağıtta bir yanlışlık var. Çevrede kimsenin bildiği yok bunu. Ama ben yine de buralarda, çok yakında bir yerde olduğuna pekala eminim. Çünkü kadın evinden çıktığı sıra bir akşam Ahmet onu çağırtmıştı bana tanıştırsın diye. Kendisine Frengistan'dan yazacağım mektupları almasını ondan rica etmek için. Eğer ölmüşse en azından bir kişinin bile onu anımsamaması olanaksız. Hadi bakalım, gitsin mahallenin eskilerine sorsun. Asık suratlı ve kesum olmalarını aldırmasın, üstelesin. Söz verdiğim ödülü ikiye katlayacağım. Bir çeyrek saat sabırsız bekleyiş. Üstüne bir şeyler çiziktirilmiş bir kağıt parçasını zafer kazanmışçasına sallayarak tekrar görünüyor. Kadını çok iyi tanıyan yaşlı bir Yahudi, para karşılığı kağıda onun adresini yazmış. Kadın ölmemiş ama taşınalı 3 yıl oluyormuş. Piri Paşa'ya, epey uzağa, kentin oldukça dışında büyük Yahudi mezarlıklarına yakın bir yere gitmiş yerleşmiş. Ne çare ki, oraya gitmek çok zaman ister. Yine de bir iz, iyi kötü güvenilir bir yol var önümde. Daha tehlikeli, daha belirsiz bir şey denemektense bu yolda kalmayı yeğlemeli. Çabuk gidip nereden olursa olsun, eğerlenmiş 2 at bulsunlar ve yola çıkalım. Şu aydınlık güz gününde artık yaz sonlarına özgü ölgün parıltısını almış, hala sıcak bu güneşin altında Piri Paşa'ya kadar at sırtında giderken yoldaki ince hüznü dile getirecek sözcükleri nereden bulmalı? Haliç'e koşut ama İstanbul'a karşı gelen kıyıdan, denizin biraz uzağından, kapatıcı kırlıklardan, su kıyısında kurulmuş dış mahallelerin çevresinden dolaşarak ilerliyoruz. Sanki bile bile ayarlanmış gibi Eyüp'te oturduğum zamanlar kış sabahları, karanlık ortalığın buz kestiği Şubat ya da Mart sabahları, tadına doyulmaz gecelerin ardından gemime dönerken geçtiğim bir zamanlar çok tanıdık bildik bütün o yerlerden yine geçmemiz gerekiyor. 10 yıldan beri geceleri dalıp gittiğimde görüntülerini en sık gördüğüm yerler bunlar. Bu gündüz düşünde daha aydınlık görünüyorlar ama çok daha gerçekmiş gibi gelmiyorlar bana. Olanak bulunca her defasında atlarımızı tırısa kaldırıp vakit yitirmeden gidiyoruz. Kimi kez su birikmiş çukurlara iniyor, Kimi kez toprağa çorak tepelere çıkıyoruz ve buralardan ışığın baştan aşağı yaldızlaştığı karşı kıyıdaki İstanbul görünümünü görüyoruz. Bugün bana yaşayan şeyleri ölmüş yüzleriyle gösteren içimdeki hüznün yanı sıra bilinmez bir başka hüzün sürüp gidiyor olmalı buralarda. Konstantinopolis'in çevresinde yukarılarda süzülüyor olmalı. İlk kitaplarından birinde bu hüznü dile getirmeye çalışmış ama başaramamıştım. Bugün yolumun üstünde tanıdığım her taşta, her mezarda geçmişe ait dile sığmaz duygular bir iç fırtınasıyla hatırıma geliyor. Yaşamamın en süreklilerinden biri olacak bu iç fırtınası, gördüğümü, duyduğumu ve çektiğim acıyı betimlemek, sözcüklerle saptamak için kendimi yetersiz bulmamdan kaynaklanıyor. Her yerde toprağın, kayaların, dümdüz otların üstünde zamanın pasıymış gibi duran, kızıla çalan tek biçim gri bir renk var ve ara sıra bırakılmış fundalıkları andıran bu toprakların ortasında kara servilerle çevrili bir minare. Bizi aşağı doğru inmeye zorlayan derin bir vadi çıkıyor önümüze. Sanki bir kentin yüz fersah uzağındaymışız gibi görünüşü sert ve yabanıl. İyice aşağıda, çınarların altında eski bir çeşme var. Bir zamanlar orada hemen her sabah genç bir Türk kadınına rastlardım. Peçesinin altından çok güzel görünürdü bana. Kışın şafakta gün doğmadan geçerdim oradan. Aynı saatlerde o da yalnız başına bu çeşmeye bakır güğümünü doldurmaya gelirdi. Sabahın buğusuyla puslanan çukur yolda karşılaşır, tanıdık gözle birbirimize bakardık. Sonra peçeli yüzünün tek görünen yeri, gözleri yarı gülümseyerek başka yöne çevrilirdi. 10 yıldan beri hiç düşünmemiştim onu. Şimdi sanki berrak bir aynada yine görüyorum. Ve gün doğumunda henüz ıssız yollarda, sert, dondurucu havada ya da kül rengi siste yüzüm kamçılanarak koşarken içimi kaplayan hüzünlü duyguları yine yaşıyorum. O zamanlar tedirginlik içindeydi ruhum. Çevremiz tehlike doluydu. O yüzden ortalık yine kararınca bırakıp geldiğime kavuşacak mıyım, yoksa akşamdan önce her şeyi yok etmek için Azrail mi gelecek diye kendime soruyordum. Sonunda Piri Paşa'ya varıyoruz. Yoldan gelip geçenlere sonra sonra o yaşlı Ermeni kadının kulübesini buluyoruz. Kutsal yolculuğumun bütün sonucu ona bağlı. Kapıyı vururken kaygılıyım. 2 kez, 3 kez eski kapı tokmağı çok güçlü ses çıkartıyor. Çürük tahtaları titretecek kadar. Ama kimse gelip açmıyor. Zaten pencereler de kapalı. En az 100 yaşında işi bitmiş bir Yahudi, yeşil bir kaftana sarılmış sarmalanmış, komşu evlerin birinden korkuyla dışarı çıkıyor. Yaşlı anahtar Şiraz mı? Diye yanıtlıyor bizi kuşkulu bir havayla. Ne istiyormuşuz ondan? Görünüşümüz içini rahatlatıyor. Evet, burası doğru. Ama evde değil. Çok hasta bir akrabasının yanına yatıya gitmiş Kasımpaşa'ya. Tam bizim geldiğimiz yere. Eski evinin hemen bitişiğine. Ah işte o zaman gerçekten ateş basıyor üstüme. Ne yapmalı? Zaman geçiyor, vakit geç olmalı. Aceleyle çıkarken saatimi otelde unuttuğum için saati bile bilmiyorum. Ama güneş artık alçalıyor gibi görünüyor bana. Bir kez gece oldu mu İstanbul'da hiçbir işe kalkışamaz insan. De bugün de bittikten sonra yalnızca bir günüm kalıyor. Aslında bu yolculuğun nasıl olacağı uykuda tümüyle içime doğdu galiba. Üst üste gelen engeller, zaman darlığının verdiği tedirginlik ve hedefe ulaşacak vaktin olmayacağı kaygısı. Neye karar vermeli şimdi? Bilemiyorum artık, biraz bunalıyorum. Dermanı kalmamış bu kira atlarıyla geldiğimiz yere ta Kasımpaşa'ya geri mi döneceğiz? Hayır, vaktiyle oturduğum Eyüp mıknatıs gibi beni çekiyor. Şimdi burada çok yakınımızda, tam karşıda, Haliç'in öbür kıyısında. Haliç bu yörede daraldığı için karşıya çok çabuk geçilir. Ayrıca kendimi yeniden öylesine bu kutsal semtin sakinlerinden biri olmuş gibi duyuyorum ki, burada yaşadığım zamandan beni ayıran 10 yıl tümüyle siliniyor. Neredeyse tanıdık yüzler arasında evime dönüyormuşum yanılsamasına kapılıyorum. Ve evimi içinde bir zamanların sevgili konuklarıyla nasıl bıraktıysam, öylece yerinde bulacağımı bile kolayca düşleyebiliyorum. Hiç olmazsa cin peri masalları anlatan dervişleri dinleyerek Ahmet'le kış akşamlarını geçirdiğimiz eski küçük kahveye girip oturacağım. Bu mahallede birinin beni görüp tanımaması, anımsamaması ve kuşkusuz artık kimseye gölge düşürmeyecek araştırmalarımda bana yol göstermeye razı olmaması mümkün değil. Bunun üzerine atlarımızı gönderiyoruz. Kayığa binmek üzere kıyıya doğru iniyor, çabuk gitmek için genç bir kayıkçı seçiyoruz. Az sonra uzun çekilen kürekler dingin suların üstünde alabildiğine hafif kaydırıyor bizi. Gözlerimi dört açıp karşıya, uzaktan tarayarak yanaşacağımız öbür kıyıya bakıyorum. O da nesi? Karıştırıyor muyum acaba? Ama buradaydı. Kesinlikle eminim. Aman tanrım, yazık, her şeyi değiştirmişler. Ne benim o çok eski evim ne de çevresindeki öbür iki üç ev yok yerinde. Bu yıkımı hiç tahmin etmemiştim. Yüreğim daha da daralıyor. Türk hayatı yaşadığım günleri kuşatan o çerçeve sonsuzluğa dek yok edilmiş. Bu durum her şeyi geriye, daha silinmiş bir uzaklığa itiyor. Nerede bulunduğumu anlamaya, hiç değilse bir şeyleri tanımaya çalışarak geri ayak basıyorum. Masalcı dervişlerin kahvesi nerede peki? Alanda eskiden bilmediğim büyük bir beyaz duvar, askerlerin nöbet tuttuğu yepyeni bir karakol var. Çevredeki tüm evler kapalı, sessiz ve özellikle yaklaşılması olanaksız. Hadi bakalım, şimdi bir yabancıyım burada. Buraya gelip sayılı dakikalarımı yitirmekle çılgınlık ettim. Oysa geri dönmem, iyi kötü güvenilir, tek izi sürmem, her ne pahasına olursa olsun o yaşlı kadını aramam gerekirdi. Yine de Eyüp'ü yeniden görmek kutsal yolculuğumun bir parçasıydı. Hem de çok yakınındaydım. İşte kutsal cami ve kutsal mezarların bulunduğu iki yanı ağaçlı yol. Vaktiyle içli dışlı olduğum çevremdeki o gizemli, ender şeylerin iki adım ötesindeyim. Belki bir daha buraya hiç gelmeyeceğim. Onları görmeden Eyüp'ten ayrılmaya cesaret edebilecek miyim? Hem koşarak gidersem olsa olsa 5 ya da 10 dakika yitiririm. Ve kayıkçıya diyorum ki, git biraz aşağı yanaş, kutsal mezarlığın girişindeki mermer rıhtımın oraya. Yaşlı Rum'u kürekçiyle birlikte kayıkta bırakıp karaya yalnız çıkıyorum. Bu yerin sessizliği, unuttuğum ve adımlarımın çıkardığı gürültüyü değiştiren ses selimi beni çarpıyor. İki yanı ağaçlı sonsuz huzur yolunda, gölgede yosun tutmuş mermer döşeme taşları üstünde başını eğip yavaşça yürümek istiyor insan. Ama bugün o yoldan ateş içinde aceleyle geçmek zorunluluğu yolda görülen tüm nesnelere var olmadıkları havasını veriyor. Bu iki yanı ağaçlı yolda karşılıklı sıralanmış türbelerin mezarların arasında mermerlerin baştan aşağı sessiz beyazlıkları ortasında koşuyorum koşuyorum. Dar yolun sağında ve solunda bir dizi sivri kemer açılmış eski beyaz duvarlar uzanıyor. Kemerlerin öte yanında gömük dolu bir çeşit ağaçlığın alt tarafları görünüyor. Bütün bu kutsal ve değişmez şeyler aynı kalmış. Aşkımın anılarına çok garip biçimde karışmış bu eşsiz yer bizim yaşadığımızdan yıllarca önce de aynıydı ve ikimiz göçüp gittikten sonra da uzun süre böyle aynı kalacak. Ağaçlı yolun sonunda koyulaşan bir gölgede çınarların hoş örtüsü altında içine giremediğim kutsal caminin kapısı önünde duruyorum. Taşların üstünde kıpırdamadan oturan ya da çömelen yüzü peçeli aynı yaşlı kadın dilenciler hala hep oradalar. Onlardan biri ayak sesimle düşünden uyanıp beni koşarken görünce meraklanıyor. Acaba bu eşiği atlamak küstahlığını gösterecek miyim? Bir türlü anlayamıyor. Yasak, yasak diyor kızgın bir sesle. Yolumu kesmek ister gibi canı çekilmiş elini uzatarak. Artık eskisi gibi rahat konuştuğum Türkçeyle sakince yanıtlıyorum onu. Yasak olduğunu biliyorum anacığım. Benim istediğim yalnızca caminin girişine bir göz atmak, sonra çekip gideceğim. Böyle deyip avcuna bir sadaka koyuyorum. O zaman sakin bir sesle merakta kalan diğerlerini yatıştırıyor. Biliyor, haberi var. Buranın adamı o. Bakmaya gelmiş yalnızca. Gerçekten de aceleyle gizlice bakıyorum. Eskiden Eyüp'te oturduğum zamanlar bu eşiğe kadar defalarca gelmiştim. Büyük ağaçlardan düşen yarı karanlıkta eşikteki en küçük taşları bile hala tanıyorum. Benim bulunduğum gölge yerden hayalet gibi kıpırtısız, yüzleri peçeli şu dilenci kadınların arasından karşıda cami avlusundaki yüzyıllık kireç badanaların ve çinilerin üstünde biraz tansıksı bir aydınlık ışıldıyormuş gibi görünüyor. Kısaca baktıktan hemen sonra koşarak ağaçlı yola dönüyorum. Akıp giden zamanın gözüme daha yaldızlı görünen ışığın verdiği tedirginlik gün batıyor. Akşam oluyor korkusu yeniden yakalıyor beni. Elbette ne pahasına olursa olsun o yaşlı kadını aramaya Kasımpaşa'ya döneceğim. Hem bu kez denizden gideceğim. Buradan en çabuk böyle gidilir. Kayığımın içine yeniden uzandığım zaman kürekçiye, ''Hızlı çek kürekleri.'' diyorum. ''Hızlı çek. Bunun karşılığını iyi vereceğim sana.'' Beyaz dişlerini gösteren bir gülümsemeyle yanıt veriyor ve olanca gücüyle kürekleri asılıyor. Akıntı bize yardım ediyor. Haliç'i aşağı doğru hızla iniyor. İç daraltıcı Eyüp'ten uzaklaşıyoruz. Ama Hasköy önünden de geçeceğiz. Oraya da uğrasam mı acaba? Bu semtin sakinleri şimdi geldiğim yerde olduğu gibi insandan kaçmaz. Hem kim bilir, belki beni bir tanıyan çıkar. Hizmetimde kullandığım o Yahudilerden biri, Büyük Salomon ya da Yaşlı Hayrullah hatta, kim olursa yeter ki beni bilgilendirsin. Oradan geçerken bu yolu deneyeceğim. Hem sonra bu bana evimi, oturduğum ilk Türk evini görme fırsatını verecek. Çünkü ben orada da oturdum. Eyüp'e yerleşmek gibi neredeyse olanaksız bir düşü gerçekleştirmeden önce. Doğu'da geçen yaşamımı anlattığım o gençlik kitabında Hasköy evresine değinmeden geçmiştim. Kısaltmak amacıyla. Öte yandan şimdi beni pek eğlendiren bir tür törel duyguya uymak için bu Hasköy, İstanbul'un oldukça kötü gözle bakılan yoksul bir dış mahallesidir. Bununla birlikte Beyoğlu'ndaki Avrupa biçemi evimi bırakınca önce oraya gidip yerleştim. Aziyade Selanik'ten döndüğünde onu ilk kez orada ağırladım. Karşı kıyıda kutsal mezarların bulunduğu semtte bir ev bulmadan önce iyice gizlenerek 2 aya yakın orada kaldık. Ne olur ne olmaz diye daha güvenli bu ilk barınağı sonraları da elimizde tuttuk. Canımız istediğinde ara sıra oraya gidiyorduk yine. Zamanla her şey bellekte nasıl değişiyor, her şey nasıl unutuluyor. Bizim sokağın iskelesini bile çıkaramıyorum işte. Hani o kazıklar üstünde denize uzanan tahta iskeleyi. Eskiden pek bildik gelirdi bu iskele bize. Alışkanlığın verdiği güvenle kapkaranlık gecelerin koruyucu gizeminde kayıktan orada inerdik. Sabırsızlıktan Musevilerin oturduğu daracık bir sokağın girişinde kıyıya çıkıyorum. Sokağı biraz, çok çok az anımsıyorum. Peşimde hep o yaşlı Rum, zaman geçiyor. Tedirginliğinin aralıksız mahmuzlanmasıyla hızlı yürümeye, koşmaya başlıyorum. Bir dönemeçte Yahudilerin pazar kurduğu bir sokağa düşüyoruz. Alıcılar, satıcılar, avaz avaz, koşuşturan bir kalabalık, sepetler, meyveler, sebzeler ortalığı doldurmuş. Küçük maltızlarda açık havada kızartılan etler, küçük tezgahlarını açmış tefeciler, sarraflar. Burada tam olarak nerede olduğumu anlıyorum ve yüreğim daha hızlı çarpıyor. Çünkü evim çok yakında olmalı. Hem bu pazarın oldukça kendine özgü, hatta öbürlerine hiç benzemeyen bir anısı kalmıştı bende. Hasköy'de ya da Eyüp'te otururken her akşam Ahmet'le birlikte buraya para bozdurmaya ya da o Yahudilerden borç bulmaya veyahut da Aziyette'nin gizemli akşam yemekleri için onların sattığı ekmeklerden, kurabiyelerden almaya gelirdim. İstanbul, benim gerçekten halkın yaşamına katıldığım dünyadaki tek kenttir. Doğulu, gürültücü, renkli, ilgi çeken ama geçim sıkıntısı içindeki yoksul, bin türlü küçük işle, bin türlü ıvır zıvırı alıp satmakla uğraşan halkın yaşamıdır bu. Bana her gün yoldaşlık eden Ahmet de bu halkın çocuğuydu. Çalışma yaşamında dönen en küçük çarktan haberi vardı. Hemen hemen başına hiç dert açmadan her işin içinden sıyrılmaya alışkındı. Bana kendi tarzını öğretiyor. Kimi zaman beni de kendi gibi bir halk adamı yapıp çıkıyordu. Doğru, o dönemde ben de yoksuldum ve oynadığım Hasan rolünü sürdürmek için ara sıra sıkıntıya düşüyordum. Bugün rahat, çabuk adımlarla bu pazardan geçerken deri kemerime, tayfaların yaptıkları gibi diktirdiğim yedeğimdeki altınların ağırlığını duyuyorum. Ah, bu pazar neler anımsatıyor bana. Onun yüzünden neşeyle katlandığım yoksunluklar, çekinerek yapılan pazarlıklar, şimdi beni gülümseten tutarlar için istenen borçlar. Üstümde Türk giysileri olunca bunlar kabul edilebilir şeylermiş gibi geliyordu bana. Kendi benliğimden çıktığım ve daha çok çevremdeki basit insanlardan biri olduğum izlenimini verdikleri için beni eğlendiriyorlardı neredeyse. Yaşamımın o döneminde yaptığım pek çok çocukluk var daha. Pazarın kurulduğu bu sokaktan sonra deniz kıyısında kenarları asma çardaklarıyla çevrili, ortası eski bir mermer çeşmeyle bezeli bir alan var. Benim evim orada. Güzel akşam güneşinde birden karşımda yeniden beliriyor. Sonunda eski günlere ait bir şey buldum işte. Sevgili geçmişimin bir parçası olan ve hala varlığını sürdüren bir şey. Eve yaklaştığım için nasıl desem bir korkuyla, tuhaf bir ruh karmaşasıyla yavaşça gidip karşısına açık havada küçük bir kahvenin önünde Güzün sararttığı asmaların altına oturuyorum ve bakıyorum. Doğunun nargile içilen bu küçük dükkanları için kahve sözcüğünün kullanılması kulağa nasıl da kötü geliyor. Vaktiyle oturduğum küçük eve tıpkı gün ortasında kendini göstermeye cesaret eden bir düş varlığına bakar gibi bakıyorum. Ev bana küçülmüş ve sefil durumda görünüyor. Yine de pekala aynı ev, yalnızca eskimiş. Büyük duvarın üstündeki damarlanma dahi binlerce anıyı aklıma getiriyor. Bu alanda değişmemiş. Benim oturduğum günlerden bu yana hiçbir taş yerinden oynatılmamış. Mümkün mü Tanrım, her şey böylesine aynı kalmış olsun? Güneş neşeyle onları böylesine aydınlatsın. Ben yine burada bulunayım. Hala genç olayım ve yıllardan beri ondan hiç haberim olmasın. Hatta yaşıyor mu yoksa toprak altında mı uyuyor bilmeyeyim. Uzun süren başıboş gezintime başladığımdan bu yana dinlendiğim, düş kurduğum ilk an bu. Şu ıssız alanda önce şen görünen Ekim güneşi birdenbire hüzünlü, sisten ya da geceden daha hüzünlü geliyor bana. Bu güneş ne büyülüyor ne de aldatıyor beni artık. Şimdi yalnızca yok olmanın sürekliliği, sonların sürekliliği karşısında onun hiçbir şey duymadığının bilincindeyim. Onun tatlı ışığında ölümü, ölümün ince hüznünü duyuyorum. Onun ışınları ölüm dolu. Bize bakmak için genç bir çırak görünüyor. Ona soruyorum, diyorum ki, kahvenin sahibi yaşlı biri mi? Uzun zamandan beri mi burada? Usta mı? Oho, belki 50 yıldan beri diye yanıtlıyor şaşkınlık içinde. Çok yaşlı bir ağababa o. Öyleyse söyle, ona gelsin konuşsun benimle. Geldiği zaman bu yaşlı adamın yüzünü hemen anımsıyorum. Tanıdın mı beni? Ben burada oturuyordum, karşıki evde, yıllarca önce. Ha evet, diyor biraz heyecanlı. Sonra Eyüp'e taşınmıştın. Olmaz ki, hayır. Benim söylediğim en az 20 yıl önceydi. Türkiye'de yılları hep pek kötü sayarlar. Şimdikinden daha yaşlı olman gerekirdi. Benim uşağım Ahmet'i anımsıyor musun peki? Uşağım Ahmet'i çok iyi anımsıyor ama hakkında hiç bilgi veremiyor bana. Ben gittikten sonra onu Hasköy'de gören olmamış. O zaman mahallenin bütün eskilerini, iyi kötü beni anımsaması olası herkesi çağırmakla görevlendiriyorum onu. Az sonra bir kalabalık toplanıyor, komşular, meraklılar, çeşit çeşit insan yığılıyor. Öteki dünyadan gelen bir hortlakmışım gibi bakıyorlar bana. Beni genç gördükleri için şaşkınlık içindeler. Onların tümünün belleğinde benim buralardan geçişim gitgide daha gerilere, belirsiz eski devirlere kadar geri gitmiş görünüyor. Pekala, tahmin ettiğim gibi gelip burada kendi köşesinde yaşamak gibi garip bir düşünceye kapılan o Fransızı unutmamışlar. Ne yazık ki Ahmet konusunda kimse bir şey söyleyemiyor bana. Bununla birlikte eğer istersem gidip eskiden beni çok iyi tanıyan ve belki bana bilgi verebilecek bir Yahudi'yi aramayı öneriyorlar. Salomon adında birini. Salomon. Salomon'u görmeyi pekala isterim sanıyorum. Çabuk bana getirsinler onu. Bunun ödülü de olacak. Bu Salomon'u sık sık işlerimi gördürmek için kullanırdım. Ahmet'le birlikte benim için alışverişe çıkardı. Hatta bir Müslüman kadının evime gizlice gelip gittiğini bilirdi. Buradan ayrılacağım sırada doğru onu kovmuştum. Bilmem ne dolap çevirdi diye. Ama ne önemi var? Yeter ki bana yol göstersin. Hatta onu göreceğime neredeyse sevineceğim. Tıpkı eski günlerde yaşamıma karışan her şeyi olduğu gibi. Geliyor. Kuşkusuz o da bana kızmıyor artık. Çünkü beni tanıdığı için oldukça heyecanlanmış görünüyor ve kendisine uzattığım eli öpüyor. Bıraktığımda uzun boylu, çok yakışıklı bir adamdı. Şimdi iyice beli bükülmüş. Saçları apak olmuş buluyorum onu. Ahmet mi diyor? Hayır, bir daha görmedim onu. Ne de sen gideli ondan söz edildiğini işittim. Memleketi terk etmiş ya da ölmüş olmalı. Sonra bana akşam konuyu araştıracağına, ertesi sabah Beyoğlu'na çıkıp durumu bildireceğine söz veriyor. Hadi bakalım. Burada da fazla bir şey öğrenemeyeceğim. Uğramakla yine zaman yitirdim. Vakit daralıyor, yine yola koyulmalı. Ancak içimden evime girmek geliyor. Çünkü çok yakınındayım. Özellikle birinci kata çıkmak istiyorum. Onu konuk etmek için büyük bir aşkla hazırladığım o odaya. Orada oturanlarla bunu görürsün diye Salomon'u gönderiyorum. Yoksul Ermenilermiş. Bir akçe karşılığında bana kapılarını açmaya razı olmuşlar. İçeri giriyorum. Bizim çıktığımız merdiveni çıkıyorum. garip döşenmiş biçemiyle, vaktiyle pek hoş olan küçük şirin odamızı yeniden görüyorum. Şimdi hiçbir şey kalmamış. Eşyalar dökülüyor, ortalık karmakarışık, yerlerde sürünen paçavralar var. Yürek burkan bu değer bilmezliğe bakmasam daha iyi ederdim. Oraya yalnızca göz atmam, izini sürdüğüm geçmişi geri itmeye, dipsiz bir derinliğin daha da derinlerine geri itmeye yetiyor. Ama Aziyade'nin pabuçlarını koyduğu o basamaklardan aşağı inerken beklemediğim bir duyarlılık geliyor üstüme, yüreğe işleyen. Bir gün, çok eskiden çocukluğumda, bir merdiven penceresinden içeri giren bir kış güneşi ışını, açıklanması güç biçimde derinden etkilemişti beni. Daha önce anlatmıştım bunu, nerede bilmiyorum. Yıllar sonra burada, Hasköy'deki bir evde aynı gizemli anlamla yüklü benzer bir ışın gördüğümde aynı ürpertiyi geçirmiştim. Bu ışın her akşam merdiven boyunca kayar, gelir duvardaki bir oyuğun içinde duran bir Atina amforasını aydınlatırdı. Çoğu kez pek küçük ayrıntılar silinmezcesine kazınıyor belleğe ve bu ayrıntıların üzüntü veren ya da özlemi çekilen bir yeri, bir dönemi baştan aşağı kendi içlerinde özetlediklerini söyleyesi geliyor insanın. Bu güneş ışını da öyleydi. Benim için çoktan bilmem hangi bilinmedik geçmişin bir parçası olmuştu. Türk topraklarından ayrıldıktan sonra 100 kez yeniden düşündüm bunu. Bu solgun ışığın o oyuktaki, o amforanın üstüne düşerken çizgi halinde duvara dökülüşünü bir daha görmeyeceğim. Hiç, hiçbir zaman görmeyeceğim aklıma geldikçe garip bir korku, tuhaf, kaygıdan kaynaklanan bir korku sarıyordu beni. İşte böyle, boş oyuk hep orada, duvarda ve ben merdivenden geri inerken güneş aynı hüzünlü ışınıyla onu aydınlatıyor. Tüm bu söylediklerimde kendimi dile sığmaz şeyler içinde bir kez daha yitirdim. Çok değerli 20 dakika süren bu moladan sonra Rum'la birlikte yeniden kayığımıza biniyoruz ve küreklerimizin son hızıyla Kasımpaşa'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Haliç'te her zamanki gibi kayıklar gidip geliyor. Ses çıkarmadan birbirlerinin yanından geçiyorlar sürekli. Ilık ve ışıklı ne güzel bir öğle sonrası bu. Ben de yaz yanılsamaları uyandırıyor, Karpatlardaki daha şimdiden kar düşen çam ormanlarından geldiğim için. Gecenin aldatmacılarına koy veriyorum kendimi. Vaktiyle pek alışkın olduğum bu hareketlilik içinde kendimi unutuyor, kendimi kandırıyorum. Az önce Eyüp'teki gibi burada her iki kıyıda gizemli evlerimin olduğu eski günlerde sanıyorum kendimi. Hem çevre öylesine aynı kalmış ki, camilerin büyük kubbeleri aynı yerlerde yükseliyor. Kayıkların tüm bu neşeli çalkantısında İstanbul'un görkemli silüeti egemenlik kuruyor. Kesinlikle tıpkı 10 yıl öncesinde aşk için tehlike dolu gidiş gelişlerimizde egemen olduğu gibi. Ah, Haliç denen bu yerin çekiciliğini nasıl anlatmalı? Aşağı yukarı da olsa nasıl söylemeli? İslam dünyasının gizemine katılan benim tedirgin sevinçlerimden, kaygılarımdan oluşuyor bu çekicilik ve yalnızca benim için var. Az sonra Kasımpaşa iskelesine, Mağrip mimarisiyle yapılmış o sarayın Bahriye Nezareti'nin karşısına yanaşıyoruz. Orada saate bakıyorum. Ne düşünüyordum acaba? Aslında güneşin henüz çok yüksekte olduğunu görmemiş olmam için kafam bayağı başka yerlerde olmalı. Saat daha yeni 3:30. Günün bitmek üzere olmadığı kesinleşince içim yatışıyor. Anahtar Şiraz'ı bulma şansımız olan mahalleye varmak için 10 dakika hızla yürüyoruz. Beyaz, Müslim peçeli kadınların terlikle dolaştığı Müslüman sokaklarından geçiyoruz. Boş yere uzun uzadıya dolaştıktan sonra çıkış noktasına alçaktanlı küçük evler arasında bir köy alanını andıran tenha, sakin Hacı Ali alanında geri gelip az önceki aynı küçük kahvede, bahçede yapraklarını döken sararmış asmaların altına oturuyorum. Bu huzur veren, gözden uzak, yoksul, neredeyse kırsal köşede yüzyıllardır kımıldamadan duran şeylerin ortasında kimse tanıklık etmeden geçmişten konuşacağız. Üstelik biraz iç karartıcı olmasını beklediğim bu görüşme için birbirimize söyleyeceğimiz kuşkusuz, hüzünlü ve üstüne kül serpilmiş şeyler için burası seçilmiş yer gibi. Anahtar Şiraz'ı soruştursun, bir dakika buraya gelip benimle konuşmasını rica etsin diye meraklı Rum'u gönderiyorum. Bu kez onu pekala bulacağını sanıyorum. Acaba gelmeye razı olacak mı? Korkmayacak mı diye merak ediyorum yalnızca. Beklemek için bir nargile söylüyorum. Akşam üzeri hava gitgide ılınıyor. dingin yaz akşamlarını andırıyor. Alçalan güneş karşıdaki eski camiyi, altında oturduğum yaprakları dökülmüş asmayı altınla yaldızlıyor. Alandan geçen kimse yok. Haliç'ten, gemilerden yükselen karışık bir uğultu belirsizce bana kadar geliyor. Çevrede ise büyük bir sessizlik var. Dakikalar, hep dakikalar beklemekle geçiyor. Hiçbir şey yakındaki çok büyük kenti işaret etmiyor. Şimdi tümüyle yazmış gibi bir izlenim uyanıyor bende. Herhangi bir doğu köyünde biten bir yaz akşamı izlenimi ve içime derin bir dinginlik çöküyor yeniden. Sonunda Rum geri geliyor. Karalar giyinmiş yaşlı bir kadın onu izliyor. Esmer tenli, yüz çizgileri sert. Onu hemen tanıyorum. Yaşam boyu yalnızca bir kez görmüştüm onu. Ama bu gelen pekala o. Ürkmüş, afallamış bir hali var. Müthiş yaşlanmış. Anımsasa bari. Kuşkusuz tanımadığı bu insanlardan kenarda kalmış bir yerde sorgulanmaktan korkuyor. İncelikli bir saygıyla eğilip karşıma bir tabureye ilişiyor ve bana bakıyor. Işık arkamdan geldiği için güneşli fon üstünde bir gölge gibi görüyor beni. Evet, bu o, ta kendisi. Buruşmuş, sertleşmiş yüzünü, bir an aydınlatan temiz yürekli, pek incelikli yarı gülümsemesini anımsardım şimdi. Abanoz gibi siyah kalmış saçlarının bir örgüsü şerit gibi başını saran aynı siyahlıkta bir ipek şalın çevresinde dolanmış. Yıpranmış ama temiz robu, modası geçmiş bir Avrupa modeline göre kesilmiş siyah kadife bir yeli. Bizim oralarda Güney ya da Auvergne köylerinde yaşlı kadınların giyimleri, görünüşleri böyledir. Taburesinin üstünde kas katı duruyor ve bekliyor. Yanıtlarından korktuğum için çekinerek Türkçe soruyorum tatlılıkla. Ahmet, Ahmet diye yineliyor hep aynı afallamış gözlerle. Hayır, anımsamıyor. Ona anlattığım bu öykü epey öncesine ait. Yaşam boyu genç yaşlı pek çok adama bakmış, pek çoğunu elinde ölürken görmüş. Hem İstanbul'da o kadar çok Ahmet var ki. Ve sonra, diyor kendini bağışlatmak için, üst üste kocamı ve oğullarımı kaybettim. O zamandan beri kafam çalışmaz halde, belleğim yerinde değil. Bu zekada ortaya çıkan karanlık nasıl delinir Tanrım, ne yapmalıyım? Sonra özellikle mahkemelik bir işten ötürü sorguya çekilmekten korkuyor kadın. Nedir bilmiyorum ama korkuyor. Hanım, bizden hiç çekinme diyorum ona. Bu Ahmet'i sevecenlik dolu bir sevgiyle severdim ben. Onun için arıyorum, başka şey için değil. Anımsamaya çalış, bir daha göreyim istiyorum onu. Bana yardım et. Şimdi görüyorsun, sana yalvarıyorum. Hadi düşün. Ahmet, Mihran Ahmet. Ben seni tanıyorum ama ben yine de onunla birlikte seninle konuşmak için buraya gelmiştik. Bundan eminim. 10 yıl önceydi. O zaman bu mahallede oturuyordun. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 3 yıl boyunca ona yazdığım mektupları senin adresine gönderdim. Yaraladığında, ağır hastalığı sırasında ona sen bakmışsın. Anımsamıyor musun? Kafasından bir pırıltı geçermiş gibi oluyor. Bana daha yakından bakmak için öne eğiliyor. Gözleri açılıyor. Göz bebekleri genişliyor. Bakışları gözlerimden içeri derine dalıyor. Adın neydi senin? Diye sert bir sesle soruyor. Loti. Loti. Ah Loti. Ah Ahmet. Mihran Ahmet. Tabii anımsıyorum Mihran Ahmet'i. Birkaç saniye sessizlik oluyor. Bu sırada yüzü tümüyle kararıyor. Sonra acı içinde sürdürüyor. Öldü. Öldü. 7 yıl var öleli. Epey zaman var. Ne tuhaf. Bu yanıtın başlangıcı, acımasız ses tonu, kulağa gelişi, insanın içini karartan o ilk sözcüğün öfkeyle yinelenmesi, bir zamanlar benim aziyade için düşündüklerime kesinlikle benziyor. Öldü. Onun öldüğünü bana söylemek için bu sözcükle kıyasıya üstüme çullanacaklarını sanmıştım. Ve Ahmet'i unutup iç karartıcı tümceyi neredeyse soğukkanlılıkla dinledim. İpucunu yakalamanın gitgide güçleştiğini, kalan tek umudumun Ahmet'in kız kardeşi Erik Naz'da olduğunu, bu akşam ne pahasına olursa olsun onu bulmam gerektiğini kendime anlatmak için yalnızca. Yaşlı kadın sürdürüyordu. Son gecesinde hep senin adını sayıkladı. Loti. Demek senin yüzünden öldü. Senin yüzünden. Bunu da bekliyordum. Böyle olmadığını, Zavallı yavrunun ölümüne yarasının yol açtığını pekala biliyorum. Ama korkuya kapıldığı an benim adımı andığına göre ölümcül bir uğursuzluk getirdiğimden kuşkulanılmasına şaşmıyorum. Beni hayrete düşüren, şu anda kalbim kapalıymış, ondan başka bir şeyle doluymuş gibi neredeyse hiç heyecan duymamam. Mezarı nerede biliyor musun? Diyorum yalnızca. Öyleyse beni oraya götürürsün yarın. Ama kız kardeşi Erik Naz var. Bu akşamdan tezi yok. Ona gereksinmem olacak. Nerede oturduğunu söyle bana. Beni hemen onun evine götür, olur mu? Erik Naz mı? Ben de tutmuş kimden söz ediyorum. Ağabeyinden sonra onu da toprağa koymuşlar. O da ölmüş. Kızı Alemşah'a gelince evlenip buralardan çok uzaklara gitmiş. Asya yakasında, İzmir taraflarında bir yere. Bir el hareketi yapıyor anahtar Şiraz. Toz silker gibi bir hareket. Sanki bütün o insanların bittiğini, kökünden silindiğini, onlardan hiçbir şey kalmadığını daha iyi doğrulamak için. Hadi bakalım, koptu işte. Bel bağladığım ip ucu koptu. Koptu ve yıllar öncesinde Erik Naz'la birlikte toprağa gömüldü. Benimle konuşan bu kadına gelince, Aziyade'yi ona sormak yararsız. Onun varlığından bile haberi olmadı. İyi yürekli, hayırsever bir kadındır derdi Ahmet. Ama gizlerimizi ona teslim edemeyiz. Tutmasını beceremez. Bütün planım yıkılıyor. Gün sona eriyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi o beni sorulara boğuyor. Anahtar Şiraz bu arada yumuşamış bayağı. Çünkü acı çektiğimi anlıyor. Niçin 10 yıl ortadan kaybolmuşum? Niçin Ahmet'in ölmesine yakın yazdığı mektupları bile yanıtlamamışım? Erik Naz'dan öğrenmek istediğim neymiş? Tüm bunların altında hangi giz varmış? Artık yanıtlayamıyorum. Bunalım içindeyim. Düşler içindeyim. Ama birdenbire Ahmet'in bir de ablası olduğunu anımsıyorum. Nasıl olmuşsa aklımdan çıkmış o. Sahiden bu kadın pek garipti. Bir tür görünmezlik zırhına bürünmüş gibiydi. Yalnızca bir kez görmüştüm şöyle böyle. O da karanlıkta. Onların Erik Naz'la Ahmet'in ablalarının neredeyse hiç gördükleri yoktu. Ondan söz ederken seslerini alçaltırlardı. Ablaları çok yaşlıydı. Daha o zaman yaşlı bir kadındı. İkisi de ona derin saygı beslerler. Ondan çekinirlerdi ve kendisinden kısık sesle anamız diye söz ederlerdi. Aziyade'nin varlığından onun haberi vardı. Oturduğu evi biliyordu ve Hatice'yi, o zenci kadını da iyi tanıyordu. Nasıl olup da bunu daha önce akıl etmediğimi gerçekten anlayamıyorum. Titreyerek soruyorum. Yaşlı bir ablası vardı, onu anımsıyor musun? Tek başına otururdu. Karşı tarafta kağıthaneye doğru. Tanrı'ya şükür anımsıyor ve bu yaşlı ablanın hala hayatta, orada, aynı evde olduğunu sanıyor. Ama garip bir insanmış o. Başına büyük yıkımlar gelmiş ve her şeyden uzak, kendi köşesinde yaşıyormuş. 7 yıldan beri kardeşlerinin toprağa verilmesinden bu yana onu görmemiş. Ah çabuk diyorum, beni oraya götür ne olur. Çok geç oldu. Güneş batmak üzere diye karşı çıkıyor. Hastası onu bekliyormuş. Yarın olsa daha iyi değil miymiş? Çok uzakmış. Sonra bakalım bizi kabul eder miymiş? Orası kesin değilmiş. Beni götürmesi için yakarıyorum ona, yalvarıyorum. Çünkü yoksul görünmesine karşın para önermeye cesaret edemiyorum. Yalvarıyorum ve bakışlarının yumuşadığını görüyorum. Ne yapalım? Evet, madem öyle, bu akşam götürecekmiş beni. Bir koşu gidip baktığı hasta kadına haber verecek, geri gelecekmiş. Sonra birlikte yola çıkarmışız. Dikkat kesilen, merakı fazlasıyla artan Rum'u başımdan savıyorum. Tek başıma kalıyorum. Uzaklaşan yaşlı kadının siyah robunu göz ucuyla izliyorum. Dingin ve sessiz birkaç dakika geçiyor onun dönmesini beklerken. Başımın üstündeki yaprakları dökülmüş asma gitgide altın kırmızısı renkler alıyor. Karşıdaki caminin büyük servilerin dallarının her şeyin üstüne açıklı koyulu altın yaldızlar yayılıyor. Akşam, huzurlu akşam. Az önce Ahmet'in öldüğünü bana doğruladıkları bu yitik ve küçük mahallenin üstüne iniyor. Düşündükçe Aziyade'nin de Ahmet gibi Türk toprağında yattığına daha çok inanıyorum. Eskiden olsa içim parçalanırdı. Oysa şimdi bu yetmiş insanları düşünürken yalnızca bir ince hüzün, belki onları orada bilmekten kaynaklanan rahatlamayla tatlanan bir ince hüzün duyuyorum. Bir de daldıkları huzur aleminde çok geçmeden onlara katılma isteği. İslam dünyasına özgü bu durağanlığa sona eren günün çevremdeki dingin çekiciliği eklendiğinden içim yatışıyor. Şu anda çektiğim acı, insanın evrensel yazgısı ölüme kesin boyun eğdiğim için hafifliyor. Ah bu iki zavallı yavru ne çok severdi beni oysa. Şimdi onlara duyduğum dünyasallıktan arınmış sevecenliğin içinde ikisi de neredeyse birbirine karışıyor. Bir anlığına bana geri verseler, nasıl dile sığmaz bir sevinçle, nasıl duyulmamış bir coşkuyla kucaklardım onları. İyi yürekli yaşlı kadın Ahmet'in ablasının evine giderken bana eşlik etmeye hazır geri geliyor. Bizi Haliç'in sonundaki kağıthaneye yakın Piri Paşa'ya götürecek benim o kayığımla kayıkçıyı bulmak üzere yeni baştan denize doğru ilerliyoruz. Aşağı gitmek için az önce geçtiğimiz Müslüman mahallelerini yeniden geçmemiz gerekiyor. Güneşin son ışınlarıyla şimdi pembe bir aydınlığa bürünmüş bu mahallelerde doğu yaşamına özgü akşam canlılığı var ve giysilerinin renkleri göz alan insanlar dolu. Kasımpaşa iskelesinde kayıkçımız kayığına uzanmış, geleceğimizden emin bizi bekliyordu. Gün batarken Haliç'in sularında ilk seferine aksi yönde kaymaya başlıyoruz. Işık güney kıyıda, İstanbul'un arkasında yavaş yavaş ölüyor. Gün sonlarındaki masal oyunu başlıyor. Karaya ayak bastığımızda Piri Paşa'nın uçsuz bucaksız mezarlıklara dayanan son yerleşim yerinin ötesinde güneş sönmüştü. İşte burada Ermeni kadınla ben alacakaranlıkta bilmediğim bir mahallede dar, dolambaçlı sokaklarında kahverengi ya da kırmızı boyalı, hapishane gibi demir parmaklıklarla çevrili evler olan karanlık ve küçük bir Ermeni mahallesinde hızla yürüyoruz. Anahtar Şiraz görünüşü gizemli bu evlerden birinin önünde duruyor ve demir tokmağı vuruyor. Vuruşlar yaşlı ve cansız yöredeki tüm doğramalarda hüzünle yankılanıyor. Az sonra kapı güvensiz bir biçimde aralanıyor ve karanlıktaki aralıkta karşımda beliren hayalet gibi bir yüz beni ürpertiyor. 50 yaşlarında bir yüz bu. Üzgün, solgun, zayıf ama küçük Ahmet'e benziyor. Ürkütmeye varan çarpıcı bir benzerlik bu. Ablası onunla tıpatıp aynı. Aynı yüz çizgileri, aynı anlatım, aynı gözler. Sanki Ahmet'in kendisini görmüş gibiyim. 30 yıl yaşlanmış haliyle. Zamanın ve ölümün ötesinden bana sitem dolu bir bakış fırlatır gibi. Kadın şaşkın, ikircimli, araladığı kapıyı kapatacak neredeyse. Loti diye atılıyor yaşlı anahtar. Bir hayaleti haber verircesine alçaktan söylüyor bu adı. İyi bak Loti bu. Loti geri döndü. Loti diye yineliyor öteki, sesinde bir titremeyle. Ah Loti diyor. Bir sessizliğin ardından sitemlerin en dokunaklısından daha çok yüreğime işleyen sızı ve acı dolu bir sesle. Aralarında alçak sesle çok hızlı Türkçe konuşuyorlar. Söyledikleri şeylerin anlamını yakalayamıyorum. Sonra yukarı çıkmamı rica ediyorlar ve onların peşinden küçük karanlık bir merdiveni çıkıyorum. Birinci katta doğu biçemi döşenmiş ama yoksul görünüşlü, loş bir odada kırık dökük bir divana oturtuyorlar beni. Sonra Ahmet'in ablası, burada konukseverlik gereği olduğundan bana kahve pişirmek için dört dönüyor. Küçük mangalının çevresinde yoksulluğunu gösteren ucuz fincanlarını kurulayarak dolaşırken yanaklarından aşağı iri iri sessiz yaşlar indiğini görüyorum. Alacakaranlıkta burası, şu kadının ağladığı bu çıplak oda ne kadar hüzünle dolu Tanrım. Yüreğim sıkışıyor. Söylemek istediğim sözcükler boğazımda düğümleniyor. İkisi de ciddi bir şeyler söylemek ya da rica etmek için geldiğimi pekala görüyor. Ama ne? Sesimi çıkarmıyorum. Onlar bekliyor. Çöken gecenin içinde sessizlik gitgide koyulaşıyor. Titreyerek konuşmaya karar veriyorum. Aziyade Hanım'ı iyi anımsıyor musun? Hani kardeşinin de pek sevdiği o küçük Türk hanımını. Hatırlıyor musun onu? Ciddi bir sorgulama başladığını anlayınca daha özgür kalmak ister gibi elindeki fincanları ve peşkiri bırakıyor. Başıyla evet derken anımsıyorum tabii. Tüm bu olup bitenleri nasıl unutabilirim anlamına bir el hareketi yapıyor. Yine bir sessizlik oluyor. Şakaklarımda düzenli hafif vuruşlar işitiyorum. Hızla atan damarlarımın sesi bu. Sonra biraz boğuk, sert bir sesle o müthiş soruyu soruyorum. O öldü, öyle değil mi? Konuşmakta acele etmiyor, bana bakıyor. İyice çökmüş üzgün gözlerinde neredeyse hakaret dolu bir şaşkınlık okunuyor. İşte o zaman beklemekle geçen birkaç saniye içinde bunun evet olduğunu yavaş yavaş anlıyorum. Daha doğrusu o bana acı yüklü bir soru titremiyle ''Sahi mi? Demek bilmiyorsun öyle mi?'' demeye hazırlanırken kesinlikle anladım bunu. Yarı sesle yalan bir yanıt veriyorum. Bilmez olur muyum? Biliyorum. Sonra daha alçak sesle dili dolaşan bir çocuk gibi ekliyorum. Sana sormak istediğim bu değil. Benim istediğim onu nereye gömdüklerini öğrenmekti senden. Yeniden sessizlik çöküyor. Az önce olduğundan daha durgun. Yalan söylemiştim. Çünkü onun karşısında bilmemekten, yıllarca böyle yaşayabilmiş olmaktan utanmıştım. Ama bana inanmadığını, tiksinme ve kınamayla karışık bir merakla gözlerini üzerimden ayırmadığını pekala görüyorum. Benim tavrıma da anlam veremiyor. Acı karşısında bizim soğukkanlı ve dingin kalmamız doğululara anlaşılmaz gelir. Çünkü onlar çığlıklar atar. Bu sessizlik gitgide daha dondurucu oluyor. Aramızdaki havanın tabaka tabaka buz kestiğini söyleyesi geliyor insanın. Bu kafesli evin yoksul ve tuhaf odasında alacakaranlık koyulaşıyor. Pencereleri örten tahta kafeslerdeki aralıklardan içeriye yalnızca renksiz bir ışık giriyor belli belirsiz. Gece hızla çöküyormuş gibi geliyor bana. Sanki düzensiz aralıklarla birer birer krep tüller atıyorlar aceleyle üstümüzden. Gelinen son durağı işitmek için insana üzüntü veren bu saatte bu hüzünlü eve gelmem gerekiyormuş meğer. Biri ağlayan bu iki kadının arasında kaç saniye, kaç dakika konuşmadan oturup kaldım bilmiyorum. Ahmet'in ablasının konukseverlik gereğini yerine getirmek için bana verdiği bir fincan kahveyi görünüşte hep aynı dinginlikle içiyorum. İçimde düşüncelere ve anılara ait derin bölgelerde düşte olduğu gibi bir karışıklık, bir çeşit göz aldatıcı bulanık görüntüler var. Uçurumlar içinde göçen şeyler gördüğümü sanıyorum. Ayakta duran şeyler ardı ardına devriliyor, çöküyor, yok oluyor. Gerçek dışı düşsel büyük gürültüler bu düşmelere eşlik ediyor. Sonra sönüyor. Her şey düştükten sonra kesiliyor. Geride hiçbir şey kalmadığında yeniden sessizlik oluyor. İçteki bu sessizlik dışarıdaki kadar tatsız. Ahmet'in ablası Aziyade'nin nereye gömüldüğünü bilmiyor. Sorumu yinelediğimde soğukça bu yanıtı veriyor. Ama diyor Arap Hatice hala yaşıyor. O kesin biliyordur. İlle öğrenmek istiyorsam yarın gidip ona sorabilir. Hatta beni oraya götürmesini söyleyebilirmişim. Yarın mı? Hayır, bu akşam, hemen. İç karartan o sessizlik anından sonra yine canlanıyorum. Aynı zamanda geçen saatlerin tedirginliği geri geliyor. Önce geri çeviriyor. Eski İstanbul'da benimle gece inerken zenci kadının evine gitmek. Hayır diyor, mümkün değilmiş, cesaret edemezmiş. Az önce ötekine yalvarmıştım, şimdi buna yalvarıyorum. Sırası gelince onun da yumuşadığını görüyorum. Ne yapalım? Evet, gidecekmiş. Ama yalnız gitmeyi yeğliyor. Hatice'nin evine gidip haber verecek ve buluşma yeri ayarlayacakmış. Sonra yarın sabah tezden bir kayıkla gidip onu alacak. Ben nereye istersem oraya getirecekmiş. İşte sonunda yarın için kararlaştırdığımız plan. Sabah 8'de üçümüz de Haliç'in bu yakasında Hacı Ali alanında buluşacağız. Ben bir arabayla geleceğim. Ermeni kadınla zenci kadını bindireceğim ve her biri mezarlardan birine götürecek beni. Bu arada Ahmet'in her zaman gölgede kalan ablası evine dönecek. Ahmet'in ablası çıkmaya hazırlanırken ağzını aramaya çalışıyorum. Ama hemen hiçbir şey bilmiyor. Hep kendi köşesine çekilmiş yaşadığından Aziyade'nin ölümüne ilişkin kesin ayrıntılardan habersiz. Yarın tüm bunları Hatice bana anlatırmış yarın. Ne zaman olduğuna gelince tarihlerin Türkçe yazılı olduğu eski bir defteri açıp hala az çok aydınlık olan bir pencere kafesine iyice yaklaşıyor. Şimdi bakalım. Ahmet'in ölümünden önceki ilk yazın sonundaydı. Hicri 1397 yılında. Öyleyse 7 yıldan birkaç ay fazla olmalı. Cenazeyi akşam vakti neredeyse gizlice götürdüklerini biliyor. Ama zaten kendisi de geçen yıl ölen yaşlı efendisi Abettin yine de bir mermer mezar yaptırmış. Hepsi bu kadar. Gerisini Hatice yarın anlatırmış bana. Yarın. Çıkmaya hazır şimdi. Acınası robunun üstüne eski siyah bir at kalmış. Birlikte aşağı iniyoruz. O biz geçtikten sonra titizlikle kapıları sürgülüyor. Şimdi daha da karanlık küçük sokaktan geçerek denize yöneliyoruz. Orada birbirimizden ayrılacağız. Ahmet'in ablası İstanbul'a geçmek için bir kayık tutuyor. Yaşlı Ermeni kadın benim orada bekleyen kayığıma biniyor. Yanıma oturuyor. Geçerken onu Kasımpaşa'da indireceğim. Artık geçirdiğim bu iç karartıcı gün sona erdiğinden Haliç'te yoluma yalnız devam edeceğim. Düşününce Hatice ile görüşmenin yarına kalmasını ve önceden hazırlanmasını yeğliyorum. Çünkü o yaşlı kadınla yüz yüze gelmekten, onun hıncından, beni aşağılamasından korkuyorum. Dahası bin türlü öğüt vermek için gri suların üstünde kayarak henüz uzaklaşan Ahmet'in ablasına sesleniyor, onun hafif kayığını tek elle tutuyorum. Geri dönmemi askeri yolculukların engellediğini söylersin Hatice'ye. Çıkılan seferlerin, uzak yerlerdeki savaşların engellediğini, olur mu? Benim hatam değil bu. Aziyade Hanım'ı sevmeseydim, bu akşam burada olur muydum? Çok uzaklardan 10 yıl sonra onun yüzünden geri gelir miydim? Ona söylersin değil mi? Sonra duruyorum. Çünkü sesimin değiştiğini, kendimi toplamam gerektiğini duyumsuyorum. Yoksa ağlayacağım çünkü. Söylerim Loti, bunları söylerim diye yanıtlıyor. Şimdi üzgün yüzünde tümüyle tatlı bir anlatım varmış gibi geliyor bana. Sonra daha da koyulaşmış alacakaranlığın içinde kayıklarımız ayrılıyor. Artık sona erdi bu iç karartıcı günüm. Çalkantılar, tedirginlikler, kaygılar, yalvarmalar bitti artık. Her şey bitti. 10 yıldır çözümü askıda kalan dram bitti. Suyun üstünde hızla kayıyoruz. Yanımdaki Ermeni kadın sessiz, siyah robu içinde dimdik duruyor. İçimde bir mezar sessizliği beliriyor. Şimdi bu ülke, nice zamandır düşlediğim bu kent, birdenbire dile sığmaz çekiciliğinden, sonsuz gizeminden sıyrılmış gibi, İstanbul boşmuş, ruhum boşmuş gibi geliyor bana. Her şeyin sanki çöktüğünü duyumsuyorum ve bir daha dönmemek üzere en kısa zamanda Türkiye'den ayrılma isteğini duyuyorum. Bir yere varmak için acele eden insanlar gibi küreklere asılmış hızla gidiyoruz. Bu acele neden? Bilmiyorum. Bizi sıkıştıran hiçbir şey yok şimdi. Çünkü her şey bitti. Nereye gidiyoruz öyleyse? Ben de bilmiyorum. Yanında oturan bu yaşlı kadın bana bir şey söyleyecek. Gereksindiğim bu sessizliği bozacak diye korkuyorum. Aziyade hakkında az önce kendisine açıklanan hiç beklemediği, onu şaşırtan şeyler hakkında bana sorular soracak diye korkuyorum. Onun gözleriyle karşılaşmamak için başımı çeviriyorum ve insanı hayran bırakan alacakaranlık görünümüne görünmeden bakıyorum. İstanbul durgun suda tersine dönmüş yansıyor. Yan yana geçip giden binlerce kayık giysilerin, renklerin masalsı oyununu hafiften ses çıkarmadan sergiliyor. Benim için yıllardır gitmiş gitmiş, şimdi büyülü bir düşteymişçesine yinelenen tüm bu şeyler artık bana hiçbir şey söylemiyor. Havanın çok güzel, havanın tıpkı yaz gibi hala yumuşak, ılık, gevşetici olması da. Ağzını açmasa bile varlığı artık beni iyice rahatsız eden siyah giysili yaşlı kadını indirmek için Kasımpaşa iskelesinde duruyoruz sonunda. Allah'a ısmarladık diyor anahtar Şiraz ayrılıp giderken. Tanrı yardımcın olsun, mezarlar için yarın sabahtan buluşma yerinde ol. Üstümden iç karartıcı bir yük kalkmış gibi yola devam ediyorum. Yine de göz ucuyla izliyorum onu. Yok diye üzüleceğim neredeyse. Çünkü sevgili geçmişle benim aramda bir köprüydü o. Okşanmak isteyen bir çocuk havasıyla kayıkçım çıplak kollarını gösteriyor bana. Ağrımaya başladığını söylüyor. Hep böyle hızlı gitmek zorunda mıyız? Sahi ya, hayır. Ne anlamı var şimdi? Bunu ona söylemeyi unuttum. Amacım yok artık. Hiçbir yerde hiç kimse beni beklemiyor. Bu büyük kentte beni tanıyan yalnızca ölüler var. Nereye gideceğimizin pek önemi yok şimdi. Şurada burada eski günlerden izler arayarak, özgür, yalnız başıma aylak dolaşmaktan başka yapacak hiçbir şey yok. Bunun üzerine, aksine çok yavaş git, nereye istersen oraya git diye yanıtlıyorum onu. Kayığı suyun akıntısına bırak, kürekleri içeri al, dinlen. İstersen kollarını kavuştur, türkü söyle. Az sonra neredeyse kıpırdamadan duruyoruz. Farkına varılmaz bir akıntı sürüklüyor bizi yalnızca. Kayıkçı kollarını kavuşturmuş türkü söylüyor. Ender rastlanan bir hava var. Çok tatlı. İnsanı şaşırtacak kadar tatlı. Kayıkçının dertli, tiz perdeden türküsünü dinliyorum. Az öncesine göre daha canlı, daha ilgili çevreme bakıyorum. Gerçekten yanımda vicdan azabı gibi duran siyah roblu, zavallı yaşlı kadın gideli beri, nasıl desem bilmem, hemen bir hafifleme duyumsamam beni şaşırtıyor, alt üst ediyor. Şimdi gitgide neredeyse her zamanki görme tutkumla bakıyorum. Gece çökünce her şeyin görünüşü değişti. Karada, gemilerde, her yönde sessizce kayıp giden kayıklarda fenerler yandı. Hala aydınlık gökyüzünde yansıyan kubbelerle, minarelerle işlenmiş bir oyma artık İstanbul yalnızca. Haliç'in ortasında suyun akış yönünü izliyoruz hep. Bir iki kıyıdan da az çok boğularak doğuya özgü bir gürültü geliyor. Yeryüzündeki bütün gürültüler arasında hemen tanıyacağım İstanbul'a özgü o gürültülerin belirsiz bir bütünü bu uğultu. Tıpkı eskisi gibi. Nasıl olmuş da her şey aynı kalmış. Nice geceler aylak aylak dolaştığım her iki kıyıdaki bütün o mahalleleri yeniden görmesem de gözümde canlandırıyorum. Oralarda olup bitenleri, oralardaki gizli saklıları, ne pazarlıklar döndüğünü, ne şarkılar söylendiğini, hepsini tümüyle biliyorum. Öyle ki sürelerin silikleşmiş geçmişine, şu anki kadar daldığım yanılsamasına hiç kapılmamıştım. Söyleyeceğim hiçbir şey, sayfalar, ciltler doldursam da şu anda duyduğum içe işleyen atsız hüznü anlatamaz. Mümkün değil. Oysa hem benim içimde, hem benim için her şey nasıl farklı o pek genç olduğum dönemden bu yana. O zamanlar yoksuldum. Kimse bilmezdi beni. Yaşadığım düzensiz ve tehlikeli Türk hayatı her zaman bitebilirdi. Hiçbir yerde desteğim yoktu. Elçilikten bir yakınma ya da bir üstün buyruğu her an beni yok edebilirdi. O vakitler bir Türk giysisi, bir silah satın almak ya da yalnızca akşam yemeğini ayarlaması için Yahudi Salomon'u çevredeki küçük dükkanlara göndermek söz konusu olduğunda birkaç akçe yüzünden dara düşerdim. O zaman bu akşam kıyılarda uğuldadığını işittiğim o yığınları, heves edip aralarına karıştığım o halk insanlarını hesaba katmam gerekiyordu. Aralarında borç verenler, alacaklım olanlar, yarar gördüğüm dostlar, muhbirliklerinden ürktüğüm düşmanlar vardı. Şimdi olsa sırf kemerimdeki altınlarla 10 kez satın alırdım o küçük düşmanları. Parayla sustururdum da onları. Ufkum genişledi artık. Ölçüsüzce genişledi. Eskiden kimsesiz bir çocuktum. Onun yanında neredeyse bir hükümdarım şimdi. Hani 10 yıl öncesinde olsa, burada onunla yaşarken yaşamımı şenlendirirdi tüm bunlar. Ama kuşkusuz çok geç geçti hepsi elime. Zaten pek aldırdığım yok. Bir şey söndü içimde. Benliğimden bir şey Türk toprağına girdi Aziyade ile birlikte. Çarpıcı görünüm değişmeyi sürdürüyor. Gizemli kubbeler belirsizleşiyor. Neredeyse yarı saydamlaşıyor gecenin içinde. Sayısız ışık var ve yukarıda yıldızlar parlıyor. Hava gittikçe tatlılaşıyor. Hiç esinti yok. Sanki yaz akşamı. Öylesiye uyuşukluktan iyice uyanmış her şeyi kavramak için büyümüş gözlerle bakıyorum. Çelişkilerle dolu olduğumu duyumsamak beni ürkütüyor. Zaman zaman bu küçük değerli anıyla, tümüyle bağlı, ruhumun derinliklerine kadar sanki sonsuza değin sürecek bir kederle dolu oluyorum. Başka defalarda yaşadığım için yazık, kısa süreceğini bildiğim bu duyguyu, yeryüzünde her şeyin solduğu ve sona erdiği duygusunu duyuyor sonra, bir an sonra kendimi hala yaşam dolu, hala genç, hala aşka susamış bulmanın bir bakıma bencil zaferiyle yaşama geri dönüyorum. Ve tümüyle bu doğu ülkesinin, bu ılık akşamın, geçmişteki o coşkuların, asla dikkate almamam gereken ne varsa hepsinin beni allak bullak etmesine kendime karşın izin veriyorum. 10 yıl biz insanların pek kısa süren ömrü için gerçekten sonsuzca uzun bir süre. 10 yıl süren ayrılık ve sessizlik sanki çukurlar açıyor anılarda. Bir yıpranmışlık, tuhaf bir unutkanlık, bir karanlık başlangıcı getiriyor. Birbirini en çok sevenler arasında bile. İnsanın bunu kendinde gözlemesiyle acı bir düş kırıklığı oluyor. Gecenin geç saatlerinde İstanbul'daki büyük köprünün ayağına yanaşıyoruz ve ben yine Beyoğlu'na çıkıyorum, otele. Dün Orient Express'te ya da Varna gemisinde tanıdığım turistlerle birlikte tabldot akşam yemeği yiyorum. Bir süre yine herkes gibi oluyorum ben de, sohbet ediyorum. Belleğim uykuya dalıp Hatice ile görüşmenin ve mezar ziyaretinin yarın sabahtan olduğunu pek anımsamayınca. Ama hemen akşam yemeğinden sonra İstanbul'a gitmek için bir at istiyorum. İnsanın gece vakti İstanbul'a gitmesi, özellikle yalnız gitmesi, Avrupa'yı otellerdeki insanlara her zaman saçma gelir. Bana gelince, yaşlı Abettin'in evini, onun öldüğü, cenazesini bir akşam neredeyse gizlice götürdükleri o evi karanlıkta da olsa bir daha görmek için İstanbul'a gidiyorum. Önce ışık, çığlık ve çalgıyla dolup taşan Galata sokaklarını tırısa kalkıp çabucak geçiyorum. Ardından iki kenti birbirine bağlayan köprünün başında, karanlığın, görkemli sessizliğin başladığı noktada, geleneğe uyup, karşı kıyıda önümden gidecek bir fener çekenin taşıyacağı feneri yaktırmak için duruyorum. Ve az sonra köprüyü çekip geçiyorum. İşte artık uçsuz bucaksız İstanbul'un karanlık, kapalı ve ölü kentin içine dalmış durumdayım. Gün boyu başka yerlerde olduğumdan İstanbul uzaktan gözüme ilişmişti yalnızca. 10 yıl sonra İstanbul'a tıpkı tam ömrümde ilk kez bir bayram kutlaması sırasında geldiğim gibi gece varıyorum. Gece karanlık, yıldızlar donuk. Gözlerim karanlığa alışıyor. Karanlıkta görmeye başlıyorum. Sanki buradan dün ayrılmışım gibi rahatça bu karmaşık sokaklarda tırısla giderken yönümü buluyor. Yüksek, penceresiz duvarlar arasında önünden geçtiğim parmaklıkla çevrili eski sarayları, kandiller yanan türbeleri, solgun ve sessiz camilerin kat kat göğe yükselen kubbelerini hemen tanıyorum. Önüm sıra koşan, hoplayıp oynayan fenerimin güçsüz ışığı tüm yol boyunca yerdeki kahverengi kütleleri gösteriyor bana. Uyuyan köpekler bunlar. Epey hızlı gidiyorum. Çünkü vakit geç ve yaşlı Abettin'in evi uzakta. Sonunda bir sokağın dönemecinde büyük, ıssız, kenarları bir dizi kefen beyazı, cansız, küçük kubbeyle çevrili Mehmet Fatih alanı önümde açılıyor. Hedefe varmak üzereyim. Neredeyse geldim sayılır. Alanı çaprazlamasına geçerken atımın nallarının döşeme taşlarında daha güçlü ses çıkardığını, her yanda üzgün yankılar uyandırdığını duyuyorum. Sonra yeniden dar bir sokağın karanlığından içeri dalıyorum. İşte orada, hemen yakında, ev karşımda belirecek. O eski ahşap ev, yüksek ve hüzünlü, koyu kırmızı boyalı, cumba pencerelerindeki kafesler sarı kelebeklerle, mavi lalelerle bezeli. Bu mahalleden hiç geçen olmaz, hiç kapı açılmaz, hiçbir yaşam gürültüsü çıkmaz, hiç ışık yanmaz. Oldukça yavaş gitmeye başladım. Önümdeki fener çekene, feneri eski duvarlara, sımsıkı parmaklıklarla kaplı cumbaların altlarına tutturuyorum. Oradan geçtiğimizde yanılmayayım diye. Ama birdenbire bir şey kalmıyor önümde. Yıkıntı taşlarıyla, kararmış kalaslarla dolu sonsuz bir boşluk uzanıyor. Atım yıkıntıların üstünde tökezliyor. Ateş yapmış bu işi. Birkaç saat içinde mahalleler yakan buradaki büyük yangınlardan birinde her şey yok olmuş. Geçen kış oldu bu diyor önümdeki fener çeken. Bu yıkımı bana daha iyi göstermek için fenerini sağa sola sallayarak sokaktan iz bile kalmamış. 300 ya da 400 metrelik bir alanda molozlardan başka hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Bitti artık. Aziyade'nin gözlerini kapadığı evi alevler yuttu. Bu yıkıntıların önünden geriye dönmek gerekiyor şimdi. Atımı mahmuzlayıp rastgele girdiğim bir yoldan gecenin karanlığında oradan uzaklaşıyorum. Bu yıkıntılar yığınını, hayır, tahmin etmemiştim bunu. Bu yıkım beklediğimden öte. Oysa bu karanlık mahalleye çok bağlıyım sanmıyordum. Ama yüzyıllardır durduğuna göre hiç değilse yaşadığım sürece kesinlikle öyle kalır diye düşünmüştüm. Şimdi onun yaşadığı bu sokakta, ömrünün yarısını geçirdiği bu evin kafesli yüksek cumbaları altında hiç, bir daha hiç gelip dolanamayacağımı kendi kendime söyledikçe üzüntüm büsbütün artıyor. Başımı almış giderken bir daha hiçbir şeye bakmıyorum artık. Benliğimin derininde üzücü ve saltık, giderilmesi olanaksız, tatsız, yalnızca sızlayan bir umutsuzluğun acısını çekiyorum. Onun acısı, onun için duyduğum pişmanlık ve yoğun iç acısı bunaltıcı bir yas örtüsü gibi üstümde. Şu anda hiçbir şey çelemez. Çelemez artık aklımı bundan. Sonra dondurucu bir açıklıkla ortaya çıkan şu üzücü soru var. Yarın yapacaklarımın ne anlamı var? Onun mezarını ziyaret etmek, çocuk kandırmak gibi değil mi? Ondan herhangi bir şey benim yalnızca geri geldiğimi bilecek mi? Vaktiyle onun bedeni olan kalıntıların üstündeki toprağı öptüğümde biraz olsun bilincine varacak mı? Ne acılı, ne çare bulunmaz bir üzüntü bu. Onunla bir daha hiçbir düşünceyi paylaşamamak. Zavallı küçük Aziyade. Ona söylemesini bilmediğim, şimdi beni yakan ne çok şey var. Yalnızca birkaç dakika için, son bir görüşme için onu bana geri verebilselerdi eğer, Hemen söylerdim ona bunları. Kendisini onun sandığından, hatta benim bile sandığımdan çok daha büyük bir sevecenlikle sevmiş olduğumu söylerdim ona. Onu yitirmekten duyduğum pişmanlığın hiç sönmeyeceğini söylerdim. Yaşadığım için, geç kaldığım için, hala sevebildiğim için özür dilerdim ondan. Bütün bunları söylerdim ona. Sonra aşk dolu bir vedanın ardından yine uyusun diye toprağa bırakırdım onu. Ama hayır, son derece acımasız bir yanlışlığa takılıp kalmak gerekiyor sonsuza değin. Çok geçmeden benim de ölme vaktim gelecek. Böylece yanlışlığın düzeltilmesi daha da güçleşecek. Aramızdaki sessizlik büsbütün kesinleşecek. Çünkü ona söyleyemediğim ama benim içimde yaşayan her şey benimle birlikte ölecek. Ve zaman akıp gitmeyi sürdürecek. İkimizin adı da unutulacak, ayrı ayrı. Koyu gecenin içinde karmakarışık sokaklarda hep rastgele yoluma giderken sonunda bu değişmeyen kentin göbeğinde Yavuz Selim Camisi yakınındaki çok sofu bir mahalleye geliyorum. Mezarlar, serviler, sandukaları aydınlatan kandiller, yanan türbeler var burada. İşte eşsiz biçimde pek hoş dümdüz bir sokak ama Arap sokakları görünüşünde. Kireç vurulmuş bembeyaz, kenarlarında sivri kemerli revaklar uzanıyor düzenli. Yalnızca giriş katından ibaret yüzyıllık evlerin sağı solu göğün enginliklerine açılıyor. İstanbul'un merkezinde bir tepe burası. Tüm çevreye egemen. Havanın mavimsi karanlığında yakındaki caminin üst üste binen kubbeleri yükseliyor yalnızca. Kar gibi soluk, ayın çevresinde oluşan aylalar gibi bulanık. Sokak uzayıp gidiyor. Birbirini izleyen sıra kemerler belirsiz karanlıkta itiyor. Ama biraz ötede, orada açık kalmış bir kapıdan ölgün bir ışık süzülüyor beyaz kaldırım taşları üstüne. Ah, Ahmet'le birlikte koca İstanbul'u yaya geçerken akşamın ileri saatlerinde uğramayı alışkanlık edindiğim küçük eski kahve burası kesinlikle. Nasıl olmuş da böyle geç vakte kadar açık kalmış? Bunun benim için olduğunu, kahvecinin beni beklediğini, beni çağırdığını söyleyesi geliyor insanın. Attan inip bir dakika orada oturacağım, dışarıda, sıra kemerlerin altında, gecenin serinliğinde. Burada her şey el sürünmeden kalmış eski tablolar, duvarlara asılı eski Mekke resimleri. Anımsıyorum bunları. Karşıda sokağın ortasında hep o eski mermer çeşme. Tepesi kara saçlara benzeyen bir şeylerle kaplı. Eğrelti otları bürümüş bana kalırsa. Kahvecinin bana getirdiği şu taburette birden fazla oturmuşumdur kesinlikle. Eskiden İyi anımsıyorum. İnsan burada oturduğu zaman ara sıra camiye giden inanç dolu dervişlerin geçtiğini görürdü. Ve bu akşam tam bunu aklımdan geçirdiğim sırada dervişlerden birkaçı birlikte görünüyor. Yavaşça ilerlerken geri dönüp bu alışılmadık saatte karanlığın derinliklerinde yiten ıssız yol boyunca açık duran bu tek kahvenin önünde takılmış kalmış bu adama bakıyorlar. O zamanlar anımsıyorum bir çalgıcı vardı, yaşlı bir adam. Bu küçük ayrıksın kahvede gerilerde bir yerde kemanla yürek parçalayan havalar çalardı bütün gece. Bu akşam ansızın arkamda yine aynı ezgi inildemeye başlıyor. İşte o zaman öylesine dalıyorum ki anılara, uyanacağım diye korktuğum için geçirdiğim ürperti her zamankinden daha derine, ta iliklerime işliyor bu kez. Böylece oturduğum yerde kalıyorum. Her zamanki yerimde sessizce oturuyorum. Çevremdeki, İstanbul'un içindeki şeyler aynı kalmış. Ne ki çok sevdiğimiz Eyüp'teki küçük evimiz yok artık. Onun kendi evi de yanmış kül olmuş. Ahmet ölmüş. Aziyade toprağa gireli 7 yıl geçmiş. Her şey yok olmuş. Ortadan kalkmış. Bitmiş sonsuza değin. Ahmet'in ablasının söylediği o tümcenin birdenbire aklıma gelmesi daha da müthiş. Arkamdaki o keman işitilmedik hüzünlerin bilinmez ezgileriyle bu tümceyi dile getiriyor sanki. İlk yazın sonuydu. Akşam vakti götürmüşler ölüsünü. Akşam vakti götürmüşler ölüsünü. Şimdi Mayıs ya da Haziran ayındaki o çok dingin, çok duru alacakaranlığı görüyorum. Sanki akıl almaz bir alaycılıkla karanlık evi pembe bir ışıkla aydınlatıyor. Sonra gürültüsüzce açılıyor kapı. Ağır bir şey omuzlamış taşıyıcıların gelmesi için. Alıp götürdükleri ceset onun bedeniydi bir zamanlar. Hayır, şimdiye kadar onun için hiçbir zaman şu anda çektiğim acıyla ölçülebilecek bir şey duyumsamadım ben. Ayrıca görünüşe bakılırsa İstanbul'daki kutsal ziyaretimin başlangıcından beri yolumun üstüne sanki istenildiğince serpiştirilmiş güçlüklere karşın, değişikliklere, yıkımlara, ölümlere karşın ve zaman zaman dalıp gidince aklımın karışmasına karşın, görünüşe bakılırsa ardına düştüğüm sevgili küçük hayalete gitgide hep yaklaşıyorum ve ruhlarımızın birbirine kavuşması yakın gibi. Başımı sokaktan ve karanlıktan yana çevirdim. Çünkü gözlerim ansızın kararıyor, hiçbir şeyi seçemez oluyor. Ve bırakılanların döktüğü, onun da herhalde döktüğü korkunç acı iki damla gözyaşı yanaklarımdan süzülüyor. Kahvemi ve nargilemi getiren küçük kahveci çırağı ağlamış olduğumu fark edip bana şaşkınlıkla bakıyor. Sonra herhalde kendi kendine bu yabancının işleri beni ilgilendirmez diyor ve konuşmadan geri çekiliyor. Ölüm imgesi yaşlı çalgıcı tek başına üstüne vuran yarı aydınlıkta düşteymişçesine çalıyor. Yerimde kalıyorum. Acı çektiğim bu anı olabildiğince uzatmak istiyorum. Çünkü 10 yıldan beri kendimi hiç burada, karanlığa boğulmuş şu sokağın yalnızlığında olduğu kadar, çevreyi kaplayan sessizliğin ve gecenin ortasında bir keman arkamda hafifçe inlerken olduğu kadar onun yakınında duyumsamadım. Bir saat sonra yeniden karşı kıyıya geçip yine Beyoğlu'na çıkınca otelin karşısında fener çekeni ve atımı gönderiyorum. Ve düşüncemi değiştirerek odama dönmek yerine belki sabaha kadar rastgele dolaşmak için yaya olarak tek başıma yola düşüyorum yeniden. Burada geçireceğim kısa süreyi uykuda yitirmemeyi yeğliyorum. Karanlık sokaklarda yalnız, özgür, amaçsız olmaktan beklenmedik, eşsiz bir esriklik duyuyorum önce. Gecenin tatlılığı bir Haziran gecesiymiş gibi sürüyor. Hava İstanbul'un bütün kokularıyla dolu. Bu semtlerde servi korularının balsamlı kokusu ağır basıyor. Hasköy'e, sonra Eyüp'e taşınmadan önce yazın 3 ay Beyoğlu'nun yukarı yerinde kalmıştım. Penceremden insanı hayran bırakan uzaktaki İstanbul panoramasını seyrederdim. Geleceğine pek de inanmadan Aziyade'nin gelişini beklediğim zamanlardı. Onu beklerken başkalarıyla gönül eğlendiriyordum. Aynı zamanda yaşamımın geçici bir dönemiydi bu. Ne inancım ne de umudum kalmadığından yitik bir yürekle aşk denizine atlamıştım. Doğudaki o yeni esriklik, göz kamaştıran yaz mevsimi, nice kara gözlerin çağrısı bu 3 aylık bekleyişi altında sonsuz uçurumların hüznü yatan son derece köslülü bir şeye dönüştürmüştü. Ah ne gecelerdi onlar. Bu akşam yaptığım gibi başıboş dolaşırdım sokaklarda. Ama hep yeni bir serüven peşinde koşardım her adımda. Karanlıkta tanıdığım her şeyde o gecelerin anıları nasıl da çıkıyor karşıma. Ve bu kokular da değişmemiş. Sonra çabucak yeniden alıştığım bütün o gürültüler, uzakta havlayan sokak köpekleri, bekçilerin ucu demirli sopalarını çın çın öten kaldırım taşlarına vurarak işaret vermeleri, aşağıdan Galata'daki sefahat yuvalarından gelen belirsiz uğultu. Şimdi yalnızca bir yanında evler bulunan bir sokağın merdivenlerini iniyorum. Sokağın öbür yanı derin bir açıklığa bakıyor. Büyük mezarlığa ve onunla birlikte ötelerde soluk bir çizgi halindeki denize ve olağanüstü bir oyma işini andıran İstanbul'a. Bu kaldırım taşlarını, bu basamakları çok özel bir biçimde tanıyormuşum gibi geliyor bana. Aslında bu sokağın bir zamanlar benim oturduğum sokak, Beyoğlu'ndaki evimin işte şurası olduğunu nasıl görmemişim? Ne çok defalar bu eve uygunsuz saatlerde geri döndüm ben. Sabahın pembe ilk ışıkları Asya kıyısından yükselirken. Geçmiş esrikliklerin elimde olmadan uyanan anıları gitgide belirginleşiyor. Daha çok alt üst ediyorlar beni. Sonra duvarla çevrili küçük mezarlığa varıyorum. Hoş kokan bir servi ormanı ve Müslümanların yattığı insana korku salmayacak kadar eski mezarlar. Eskiden sık sık gece yarılarında buradan içeri sızdığım, orada ağaçlardan düşen kokulu küçük dikenlerle dolu kuru yosunların üstünde oturduğum olurdu. Güvenli bir sığınaktı burası. Buluşmaların tanığı olmazdı. Giriş şuradandı. Seçmeye başladığım o demir parmaklıklı ana kapıdan. Bu ana kapı hep kapalıydı. Ama benim gibi oraya alışkın biri duvar taşındaki bir oyuktan elini geçirip sürgüye yetişebilir. Kapıyı açabilirdi. Ve elim sanki kendiliğinden duvardaki bu delikten içeri dalıyor. Sürgüyü yakalıyor ve itiyor. İşte o zaman ana kapı paslanmış sıvanaları hafifçe gıcırdayarak açılıyor. Bu bildik gürültü kafamı alt üst ediyor. Tanrım, İstanbul'a ne yapmaya geldiğim çıktı mı aklımdan? Unuttum mu? Mezarını ziyaretim o kadar yakınken tuttum böyle heyecanlı, tedirginlik verecek kadar tasasız bir zaman geçirdim. Ah, insanın içini karartan o Tümce. Akşam vakti götürdüler onu. Bir anlığına bile olsa nasıl aklımdan çıkabilir? Başka şeyle oyalanacak kadar duygularımın oyuncağı nasıl olurum ben? Geri dönerken başımı eğiyorum. Bu garip gece gezintisiyle değerli küçük anıyı aşağılamışım. Gitgide yaklaşan sevgili hayaleti kendimden uzaklaştırmışım gibi geliyor bana. Sonunda bu otel odasının karanlığında yalnız kaldığım zaman uykum gelmiyor. Ama gelen gözyaşları arındırıyor ve çok sevindiriyor. Cuma, 7 Ekim. Karışık tüşlerden sonra uyanıyorum. Üzerimde bir tedirginlik, mezarlığa gitmek için giyiniyorum. Bavullarımın içinde halktan adamların bayram günleri giydiği oldukça zengin işlemeli Türk giysilerinden birini getirdim. Eyüp'teki günlerimizden biraz soğumuş, buruk bir anı bu. Bizim evde, bizim mahallede akşamları giyerdim. Aziyade üstümde bu giysiyle döneceğime yemin ettirmişti. Beni öyle görecekti. Yıllardır kendi kendime mezarına bile ziyarete gitsem bunu giyeceğimi söylemiştim. Sonra o biçimde giyindiğim zaman bir duraksama geliyor bana. Vaktiyle alışık olduğum bu doğulu ceketi iğreti bir kılık, üzücü bir maskaralık etkisi yapıyor. Yine de çıkarmak istemiyorum. Nasıl yapmalı? Önce rengi belirsiz beylik bir pardesü giyerek ceketi altında gizliyorum. Ardından pardesüyü sırmalı tozluklara kadar beni saran daha uzun bir yol paltosuyla değiştiriyorum. Korktuğunuz, duygularınızı derinden alt üst eden kutsal bir mezar ziyareti söz konusu olduğunda kılığın rüküşlüğü konusundaki ayrıntılar pek çocuksu kaçıyor. Aşağıda atlar koşulu büyük bir lando var. Gelmesini bir gün önce ben söylemiştim. Yaşlı kadınlar yanımda oturabilsinler diye büyük olsun istemiştim. Neşeli görünen, güzel, berrak bir güneş ortalığı aydınlatırken yola koyuluyorum. Kasımpaşa, Beyoğlu'ndan büyük mezarlığın çamurlu çukurlarının ayırdığı aşağıda kalan bir dış mahalle olduğundan onlarla buluşacağım Hacı Ali alanına arabayla gitmek için epey dolaşmak ve inişi tehlikeli sokaklardan geçmek gerekiyor. Bununla birlikte oraya varıyoruz. Çünkü işte eski küçük beyaz cami ile oradaki siyah serviler. Hacı Ali alanında beni bekleyen iki kadın görüyorum. Yalnızca iki kadın. Anahtar Şiraz'la Ahmet'in ablası. Üçüncüsü Hatice. Gelmesini en çok istediğim ve en gereklisin için orada değil acaba? Öbür ikisi geldiğimi görünce üzüntülü bir hareket yapıyorlar. Tanrım, yine ne var? Beni görmeye mi reddetti acaba? Sakın ölmüş olmasın. İşte o zaman her şey biterdi. Tam limana varmışken karaya oturmak olurdu bu. Bir daha hiçbir zaman dünyada hiç kimse yol gösteremezdi bana. Soluk kesen birkaç saniyelik korku içinde kendime tüm bunları söylemeye vakit buluyor. Bu sırada yere atlıyor ve durumu sormak için onlara koşuyorum. Hayır diye yanıtlıyorlar. Çok ciddi bir şey yokmuş. Ama zavallı yaşlı kadın geçen kıştan beri kötürünmüş. Dökülen bir döşeye çakılıymış. Tek adım atamıyormuş. Yollar çok dik ve dar olduğundan oturduğu mahalleye araba giremiyormuş. Üstelik Haliç'in bu tarafına gelse bile neye yararmış? Çünkü mezarın öbür kıyıda, İstanbul tarafında olduğunu söylemiş. Ama mezar çok uzakmış. Surların dışında, kırlardaymış. İstanbul surlarının dışında. Demek orada gömdüler onu. Düşündükçe yüreğim daha çok sıkışıyor. O koskoca eski surların eteğinde fenerden yedi kuleye uzanan geniş fundalıklarla servi ormanlarıyla kaplı bu ıssız bölge, kimsesiz ölülerin rastgele gömüldüğü, uzunluğu 10 kilometreyi bulan bu kuş uçmaz kervan geçmez mezar alanı birdenbire gözümün önüne geliyor. Oraya gömmüşler onu. Kimi kez bunun ürküntüsünü duyardım ama aklım oraya takılıp kalsın istemezdim. Hayır. Daha çok onun Üsküdar'da ya da Boğaziçi kıyılarında o eşsiz güzellikteki mezarlıklardan birinde yattığını tasarlamaya çalışırdım. Onun surların dışındaki küçük sevgili mezarını bir daha nasıl bulurum ben eğer yerini tek bilen ve kuşkusuz pek ömrü de kalmayan bu Hatice bugün ne pahasına olursa olsun göstermezse bana. Bir kez daha elimdeki ipucunu kaçırdığımı duyumsayınca korkuyorum. Hep aynı ateşle evecenlikle bir çıkar yol aramaktan, hiç bulamamaktan korkuyorum. Sonunda aklıma bir düşünce geliyor. Beni getiren Rum arabacıyı çağırıyorum. alanda bir arada fısır fısır konuşmamız, bu araba, bu yabancı adam, bu hareketsiz mahallenin insanları için şaşırtıcı şeyler olmalı ki pencerelerdeki kafeslerin ardında çifter çifter gözler beliriyor. Tahtrevanları anımsamıştım. 10 yıl öncesinde Beyoğlu'nda hala kullanılıyordu. O vakitler yağmurlu akşamlarda kadın oyuncu ve şarkıcıların otellerine tahtrevanlı döndüklerini görmüştüm. Akıllı bir adama benzeyen arabacı belki bana hemen bir tahtrevan bulabilir. Hatta yorulanların yerini alacak taşıyıcılarla birlikte buraya getirebilirdi. Bir altın peşin sonra tüm bunları bana yarım saatten önce getirirse zahmetine karşılık bir altın daha. Başaracağına emin bir havada atlarını kamçılayıp hareket ediyor. Dün günümü sık sık bölenler gibi yine belirsiz bir bekleyiş. Dışarıda bir taşın üstüne iki kadının arasına oturuyorum. Bu mahallede doğulu ceketimden daha garip kaçan gri paltomu üstümden çıkarıyorum. O zaman vaktiyle onun seçtiği giysilerin işlemeleri yıllar sonra eskiden parladıkları ışıkta kireçten kefen çekilmiş aynı eski duvarların önünde yeniden parıldıyor. Orada güneş vurmuş, ıssız, küçük, beyaz sokakta kendimi mutlu duyumsuyorum. İçimde bir anlığına yine buradaki halktan biri gibi görünmenin ince hüznüyle. Sessiz bir bekleyiş içinde 30 ya da 40 dakika geçiyor. Siyah roblar giyinmiş, başları ellerinde, biri sağımda öbürü solumda oturan iki kadın, insan biçimine girmiş ölüm düşünceleri gibiler. Sonunda yukarıda Hacı Ali mahallesine egemen bayırın tepesinde, ardında tahtirevanla taşıyıcılar, göğe vuran gölgesiyle yavaştan geri gelen Lando görünüyor. Hadi çabuk olun, çabuk. Araba beni burada beklesin. Anahtar Şiraz'la birlikte bir saat, iki saat, kaç saat sürerse Ahmet'in ablası, taşıyıcılar, tahtrevan benimle Haliç'e insinler. Oradan büyük bir kayık tutup İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da insana sıkıntı veren Fener'de Hatice'nin mahallesine en yakın iskelede kayıktan iniyoruz. Sonra yıkık dökük. Göçtü göçecek büyük duvarlar arasında merdiven sokaklar tırmanıyoruz. Yoldan tek tük geçenler düşmanca bir merakla başlarını çevirip dik dik bakıyorlar. Yoksulluktan dökülen bir evde, loş bir çatı altında Hatice iğrenç paçavralar üstüne uzanmış, acınası hasta bir hayvan gibi güçsüz iniltiler çıkarıyor. Ama bu pekala o. Sanırım İstanbul'da yeniden gördüğüm hiçbir yüz ne de başka hiçbir şey, can çekişen bir maymun hınzırlığıyla yalvaran bir sevecenliğin bulunduğu, insanın çürüyen hayvansı yanıyla tükenen, temiz yürekli, inançlı insanın nasıl desem karıştığı bu kara çehre kadar beni etkilemedi. Yaklaşırken kınamasından ve öfkesinden korkuyordum. Ama tüm bunlar dün patlak vermiş. Ahmet'in ablası adımı söylediği zaman sonra geri geldiğim için beni bağışlamış. Dehşet verici. Öldü. Öldüğü işitmiyorum. Ne de 10 yıl önce Aziyade'nin son bölümünü yazdığımda acımasızca içime doğan ilenmeyi. Aksine acınası kara ellerini uzatıyor bana. Kırışmış, eğilmiş, ürkütücü. Aradan geçen tüm zamana karşın gözlerimiz birbirini tanıyor, birbirini anlıyor. O ağlamaya başlıyor. Ona bakarken benim de gözlerime yaşlar doluyor. Düşkünler düşkünü bu kadın, zenci bir köle doğuştan, şimdi pisliğin, yoksulluğun ortasında tükenen bir canlı cenazeye dönmüş. Sevecen bir acımayla üstüne eğiliyorum. Sanırım onu bir ermiş gibi öpmekte pek güçlük çekmezdim. Elbette diyor, hasta olsa da ayağa kalkacakmış. Kendisini götürmelerine, taşımalarına ses çıkarmayacakmış. Her istediğimi yapacakmış benim. Bundan ötürü akşama öleceğini bilse de, çünkü Tanrı'dan dileyebileceğinin ötesinde mutluymuş artık. Hanımıyla benim aramda oynayacağı rol için mutluymuş. Hiç beklemediği halde mezarını son bir kez ziyaret edeceği için mutluymuş. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Kara yanaklarından süzülüyor yaşlar. Ona bir ermiş güzelliği bağışlayan sevinç gözyaşları. Hiç hesapta olmayan bir güçlük ortaya çıkıyor şimdi de. Bu kez taşıyıcılar tiksintiye kapılıp istemezlik ediyorlar. Bunu kollarına alıp kaldırmak mı? Bunu yeni kadife kaplı tahtirevanlarına oturtmak mı? Hayır, asla. Giysileri işlemeli zarif taşıyıcılar bunlar. Böylesi bir iş için rahatsız edilmeyi beklemiyorlardı kuşkusuz. Ayrıca ben neredeyse çıplak durumdaki bu yaşlı kadın üstüne yığılı o iğrenç paçavraların altından çıkarılınca ölesiye üşütür diye düşünüyorum. Derken yolda gelirken bu mahallede Yahudilere ait küçük bir dükkanın cam mekanında portakal rengi güzel yün battaniyeler gördüğüm aklıma geliyor. Bir koşu gidip bir tane alsın diye Ahmet'in ablasından rica ediyorum. İşe ben el atacağım onunla birlikte. Hatice'yi battaniyeye saracağız ikimiz. Taşıyıcılar da böylece dehşete kapılmadan yerinden kaldırabilecekler onu. Ölü kefenlemi yandıran bu derleyip toplama yüzünden bir çeyrek saat daha yitiriyoruz. Sonunda yaşlı kadın yeni, kalın yün battaniyeye sarılı, kadife kaplanmış tahtirevana biniyor. Ağrılarına ve üzüntüsüne karşın, şimdiye değin ömür boyu görmediği tüm bu şatafattan ötürü gülümseyerek, tokalaşarak teşekkürler ederek Ahmet'in ablasına hoşça kal deyip yola koyuluyoruz. Başlangıçta üstüne büyük bir canlılık gelen Hatice, tertemiz bir sesle buyruklarını verdi. Surlardaki kapıların hangisinden çıkılacağını söyledi. Sabah vakti geçiyor. Yolda bir at kiralıyorum ve taşıyıcılara koşmalarını söylüyorum. Sırmalı giysisiyle bir paşanın kavasını andıran şu binicinin eşliğinde geçen tahtirevanın gösterişini gören çocuklar, olanca hızla götürülen güzeli görmek için küçük cam pencerelerden içeri bakıyorlar ve o kapkara maymun yüzünü görünce büyük korkuya kapılıyorlar. Tüm bu çalkantılar, tüm bu telaş yolu gitmekteki amacımı gözden yitirmeme neden oldu. Sonra rastlantı sonucu bulduğum şu güzel genç ata binmenin zevki, güneşli güzel bir sabah, serin ve temiz havayı yarıp geçmenin zevki. Ve bir kez daha her şeyi unutuyor. Neredeyse hafif bir yürekle, çevredeki tuhaf, görkemi hüzün veren şeylerle ilgilenerek atımı tırısa kaldırıp gidiyorum. Hemen hemen kimsenin oturmadığı, neredeyse yıkıntıya dönmüş, eski İstanbul dedikleri mahallelerin arasında uzun süre yol gidiyoruz. Sonunda tüm buralarını içine alan diş diş mazgallı dev surlar karşımızda beliriyor. Karanlık tonozlarla birbirini izleyen sivri kemerli kapılardan sur dışına çıkıyoruz. Ve işte hemen kırlarda, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde mezarlar arasındayız. Bu arkamızdaki aşıp geçtiğimiz surlar, bırakılmış çok büyük bir kenti çevreleyen inanılmaz yükseklikte, sivri dişlerle çentik çentik, aralıklarla koca kuleler yükselen kale duvarlarını andırıyor. Sağımızda solumuzda hiç kesintiye uğramadan aynı biçimde uzayıp giden bu surlar ıssız uzaklıklarda yitiyor. Önde sonu gelmez mezarlar bölgesi var. Kızıla çalan kül rengi geniş fundalıklar, çan kulesi külahı gibi yükselen kara servilerin oluşturduğu ağaçlıklar. Bu araziyi bir mezar kalabalığı kaplıyor. Tarihin her çağından, her devrinden mezar taşları ayakta duruyor. Bu kurak toprak ölü kemikleriyle dolu. Vaktiyle Eyüp'te otururken ender gelirdim bu taraflara. Bununla birlikte bir kez güpegündüz dolaşmaya gelmiştik onunla. Aralık ayında bir öğle sonrasıydı. Her yerden ıssız diye burasını seçmiştik. Hemen yakında bir yerde anımsıyorum. Şu servilerden birinin dalında minik bir kuş, kuşkusuz mevsimi şaşırmış, yalnızca ikimiz için bir ilk yaz ezgisiyle şakımıştı. Sonra az daha ileride, orada ötede çok sevimli bir kız çocuğunu gömdüklerini görmüştük. Bugün artık iyice karışmıştır toprağa. Dümdüz otların, kış papatyalarının üzerinde yaptığımız, gün ışığında birlikte yapmaya cesaret ettiğimiz o gezintiyi birden anımsayınca içim nasıl parçalanıyor. Şimdi bu koşturmamızı sonsuz bir ince hüzünle dolduran her şeyin bilincine tümüyle yeniden varıyorum. Ona vaktiyle taşıdığı bedenden arda kalanlara yaklaştığımı düşünmek bana büyük ürpertiler veriyor. Buz kesiyorum. Üzüntülü anlarda insanın vücudunda duyduğu rahatsızlık geliyor yine üstüme. İnsana şakaklarının, göğsünün demir mengeneyle gitgide hep biraz daha sıkıştırıldığı izlenimini veren bir duygu bu. Çevremdeki mezarlara bakıyorum. En yakındakilere, en uzaktakilere, en yeni üstünde biraz parlayan yaldız ve hala beyaz kalmış olanları, tüm bu sonsuz kemik yığınına özgü tek düze kül rengini henüz almamış olanları arıyorum. Onları gözlerimle sorguluyorum. Yıllarca önce bu iç karartıcı gezintiyi, bugün gerçek olan her şeyi sezmiştim, tahmin etmiştim. Ama şu bulunduğumuz, kimsenin uğramadığı yerde olacağını düşünmemiştim. Onu kimliği belirsiz ölü yığınları arasında aramayı beklemiyordum. Hayır, onu burada, adı, mezar taşı bile olmayan nice diğerleri arasında değil, başka yerde bilmek çektiğim acıyı azaltırdı gerçekten. Hatice taşıyıcıların sola sapmalarını söylüyor. Şimdi ezici, diş diş mazgallı, sonu gelmez surlar boyunca yedi kule önünde ilerliyoruz. Lanete uğramış görünümdeki çıplak bir toprakta yürüyerek. Yaklaşıyor olmalıyız. Çünkü Hatice yavaşlayalım diye işaret etmek için yaşlı kara eliyle tahtirevanın camına vurdu. Onun bakındığını, büyümüş gözlerle aradığını görüyorum. Şimdi onun bile duraksayan bir görünüşü var. Bana gelince ben titriyorum. Mezarı gördü galiba. Çünkü buyruk veren bir davranışla yakışıklı taşıyıcılarını durduruyor. Burada, sağda, ayakta duran 10 kadar mezar taşının olduğu şu yükseltiye benzeyen yerin üstünde. Orada, sayı olarak 3 ya da 4 kadın mezarı var. İlkten bir göz atınca ayrımsadığım, bir zamanlar yaldızlı yazıtlarıyla ayrıksın çiçeklerden başlarına giydirilmiş bir taçla mavi ya da yeşil boyalı mezar taşları. Hangisi onun mezarı? Kendini tahterevandan indirtiyor zavallı yaşlı kadın. Düştü düşecek. Gözleri ateş dolu. Portakal rengi battaniyesinin içinde. Onu düşündükleri için değil, vücudundan tiksindikleri için kendisini sarılı tutan iki taşıyıcının verdiği destekle neredeyse yürüyor kötürüm haliyle. Yün battaniyesinin kıvrımlarından şişmiş damarların uzandığı iki ürkütücü mumya kolu çıkarıyor dışarı ve yürüyor. İstencenin gücüyle. Kendisini koltuklayan adamların arasında canı yana yana sıçrayarak ilerliyor. Ve ben sonsuz bir acıma duygusuyla onu izliyorum. Bu mezarlardan hangisi? Yönelir göründüğü şu mezar kuşkusuz. Mavisi solmuş. Yaldızlı yazıtı hala pırıl pırıl şu mezar. Evet, tamam bu. Kendini mezarın üstüne atıyor. Kırışmış elleriyle toprağa sımsıkı sarılıyor. Görmesi insana acı veren zavallı yaşlı maymun, ardından bu sessizlikte insanı hayrete düşüren baş kaldırıyla dolu, yabanıl, acı bir sesle bana haykırmak için başını çeviriyor. Burada, aziyade burada. Pekala anlıyorum bana kılıç gibi saplanan bu sözler örtülü biçimde onun burada olmasına neden sensin demeye geliyor. Sonra ansızın ellerimi yakalıyor. Tatlı, bir küçük çocuğun tatlı sesiyle sanki benden özür diler gibi yineliyor. Burada, aziyade burada. Görüyor musun? O burada şimdi. Aynı zamanda kapkara yüzü insanın yüreğini sızlatacak biçimde buruşup kasılıyor ve birdenbire gözlerinden sel gibi yaşlar boşanıyor. Bense başımı eğiyorum ama tek damla yaş gelmiyor gözümden. İstenç dışı bir davranışla şapkamı çıkarmak için Hristiyan mezarları başında öyle yapıldığından elimi alnıma götürüyor, sonra bırakıp geri indiriyorum. Buraya gelirken yine nasıl giyindiğimi unutmuşum. Türkler feslerini hiçbir zaman çıkarmaz. Namaz kılarken bile. Mermer mezar taşına doğru eğiliyorum ve arıyorum. Sökemediğim sarmal yazıtlar arasında adını arıyorum. Sevdiğim gerçek adını. Bana verdiği kalın altın yüzüğün üstünde kazılı olanı. Silinmez küçük mavi harflerle göğsümde yazılı olanı. Ama nasıl oldu da yine böyle dinginleştim birden. Dalgınlaştım neredeyse. Artık burada değilmiş gibi olmamı anlayamıyorum. Öyle görünüyor. Hiç beklenmedik biçimde yüreğimi böyle kapatan ne oldu acaba? Kuşkusuz şu adamların burada bulunmaları, onların meraklı bakışları, neredeyse alaycı şaşkınlıkları, bütün bu topluluk, tiyatral denebilecek tüm bu çabalar. Yalnız gelebilmek gerekirdi. Burada olmamalıydı onlar. Bakışları, yalnızca burada olmaları bile şu küçük sevgili mezarı aşağılamak sayılır. Her şeyi seslerlerdi, bu yerin erinci için tehlike oluşturabilirdi belki ben uzaklardayken. Yarın sabah yalnız geleceğim, daha vaktim olacak. Çünkü beni götürecek gemi öğleden sonra 3'te kalkıyor. Bu benim asıl ziyaretim olacak. Ama bugün artık gitmeli. Toprağın üstünde tepinip duran, çene çalan şu adamlarla her şeye saygısızlık ediyoruz. Ona, bu taşın altında uyuyan ona, kendi içimden diyorum ki, seni görmeye yalnız geleceğim zavallı küçüğüm. Yarın bütün sabahı seninle geçireceğim. Sana ait bu ıssızlıkta. Seni sevdiğimi pekala anlıyorsun değil mi artık? Çünkü bütün bu uzun yolculuğu sana kavuşmak için yaptım. Yine de elimde olmadan mermer mezar taşının dibindeki toprağa gizlice bakıyorum. Ama hayır, taşın altında kim var düşünmek istemiyorum bugün. Başımı çeviriyorum ve katılaşmak için kendimi zorlayarak soğukkanlılığımı yine kazanıyorum. Yüzüm sertleşiyor. Yalnızca tek başımayken yolu şaşırmamak için büyük bir dikkatle çevreyi not ediyorum. Önce dışarı çıktığımız kapıdan buraya kadar geride bıraktığımız dünyayı kuşatır gibi görünen o çok büyük karanlık surlar boyunca dört köşe kaç burç var sayıyorum. Sonra nasıl sıralandıklarını, servilerin nasıl göründüklerini, işaret noktalarımı sağlama almak için aceleyle bir not defterine çiziyorum. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra buraya gelmek kısmet olursa, yolu şaşırmamak için bu iç karartıcı yeri belleğime iyice kazıyorum. Hatta yarın koparabileceğim, yanımda götürebileceğim hangi küçük bitkiler var, onları arıyorum. Neredeyse hiçbir şey yok, yazık. Öyle çorak bu toprak. Olsa olsa güçlükle seçilen 2-3 dikenli yaprak ve kül rengi dayanıksız bir liken var. Bu mezarın üstünde ilk yazda bile funda çiçeklerinden hiç açan olur mu bilmiyorum. Hadi bakalım. Şimdi yola koyulalım tezcene. Taşıyıcılar bitkin yaşlı kadını yeniden tahtirevana yerleştiriyorlar. Ben ata biniyorum ve geldiğimiz gibi bu ıssız yerlerden hızlı adımlarla geçip gidiyoruz yine. Pekala tuhaf, pekala beklenmedik bir şey oldu benim için bu ziyaret. Çok kısaydı, çok soğuktu. Geldiğimden daha çok acı veren bir hüzünle, hoşnutsuz, doyumsuz ayrılıyorum buradan. Ama ya herhangi bir şey yarın gelmemi engellerse ya da o vakte kadar başıma bir şey gelir ölürsem? Büyük surun ürkütücü kapılarından girinceye kadar hep duraksıyorum. Dönüp arkama bakıyorum. Atımı dört nala sürüp geri dönmek geliyor içimden. Hatice kulübesinde paçavralarının üstüne yeniden uzanınca varlıklarına katlanamayacağım taşıyıcıları başımdan savuyorum. Zavallı yaşlı kadının üstünü yeni battaniyesiyle elimden geldiğince örtüyorum. Çok hoşuna gidiyor. Yeni bir oyuncağı olan küçük çocukların yaptığı gibi elleriyle battaniyeyi okşuyor. Ve şimdi sorular sormak istiyorum ona. Öğrenmekten korktuğum her şeyi bilen, gören, belleğinde tutan, öbürlerinin arasında konuşabileceğim tek kadın o yeryüzünde. Evet evet diye yanıtlıyor. Çok şeyler söyleyeceğim sana. Neler neler. Hele güzelce uyusun. Kafasını toplasın. Gelir konuşursun Hatice'nle. Önümüzdeki günlerden birinde. Önümüzdeki günlerden birinde. Ama bir günüm, bir bugünüm var benim. Ah Loti diye sürdürüyor güçlükle doğrularak. Bilmiyorsun. Kapı dışarı ettiler beni. Ama hanımımdan uzaklara gitmedi Hatice. İyi bil. Ve öleceğini anladığım zaman iki gece sokaktan ayrılmadım. Kapının yanındaydım hep. İşiteyim diye. Onu kovmuşlar demek. Öyle çok ne söyleyebilir bana o zaman? Artık kafası pek yerinde değil gibi. Hangi belirsiz ve garip bilgileri çekip çıkarabilirim bu yaşlı kafadan? Peki Fenzile Hanım diyorum. O ne oldu biliyor musun? Sahi Fenzile, evet. O çok şeyler biliyor. İşte o. Hem belki buraya gelir seninle konuşmaya. Yaşlı Abaddin'in öteki üç hanımından biriydi Fenzile. Bir kez görmüştüm onu. Yüzü peçeliydi tabii. Ama Aziyade'ye karşı öteki kumalarından daha iyiydi. Neredeyse yardımcı ve sevecen de biliyorum. Dağılan bu haremden bir o yeniden evlenip İstanbul'da kalmış görünüyor. Ah, onunla konuşmanın bir yolu olsaydı. Doğrusu bunun mümkün olacağını hiç ummuyorum. Buraya sana gelmesi için onu nasıl kandırmalı, ne yapmalı Hatice canım? Bir dakika sonra Zenci Hatice'nin verdiği bilgiler üzerine gittim. Yakında bir kulübede çok yaşlı bir kadın buldum ve aldım geldim. Kötücül, arabulucu yüzlü bir kadındı bu. Yaşam boyu bazı karanlık işlere karışmış olsa gerekti. Hatice bu kişinin Fenzile ile görüşmeyi ayarlayacağına güveniyor. Şimdi oldukça heyecanlanmış. Yeterince kesin görünen yönergeler veriyor ona. Ben de büyük bir ödül söz veriyorum. Burada buluşacakmışız. Elbette. Bugün öğleden sonra. Alaturka saatle 7'ye doğru. Ama gerçekleşeceğine pek inanmıyorum ben. Hatice'ye sormak istediğim sorular var daha. Ama iyice bitkinleşmiş gitgide. Durumuna acıyorum. Bu sabah olup bitenlerden ben de son derece yorgunum. Üstelersem daha açık sözcüklerle bana neler diyeceğini fazlasıyla seziyorum. Özellikle ben yüzüstü bıraktığım için Aziyade'nin öldüğünü söyleyecek. Bu doğru olduğuna göre bana onu dinlemek düşer ve bu konuda kararlıyım. Ama bir kez yeter. Akşama geri geldiğim zaman sorarım. İşte şimdi suyun öbür yanında beni bekledikleri aklıma geliyor. İçimde biraz da korku. Çıkıp gidiyorum. Öyleyse şimdi yine Haliç'e doğru inmek, bir kayığa binip karşıya geçmek, anahtar Şiraz'la arabacının beni beklediği Hacı Ali alanına geri dönmek ve öteki mezarı ziyarete gitmek gerekiyor. Yanımda oturan anahtar Şiraz, Şişli Ermeni Katolik mezarlığına çek, diyor arabacıya. Oldukça uzak bir yer galiba. Arabacı atlarını kamçılıyor ve atlar hemen koşmaya başlıyor. İstanbul'a sırtımızı dönüp yine Beyoğlu'na çıkıyoruz. Son hızla Beyoğlu'nu geçiyor, geride bırakıyoruz. Sonuncu semt Taksim'de arkamızda kalıyor. Bir başka dış yöredeyiz şimdi. Burası Aziyade'nin gömülü olduğu yerden bayağı farklı. Benim Eyüp'teki zavallı iki küçük can yoldaşımı birbirinden epey uzak gömmüşler. Bir Katolik mezarlığında mı? Aslında şimdi anımsıyorum, bana anlatmıştı. Doğuştan Ermeni Katolikmiş. Sonradan 15'ine basmasına yakın Müslüman olup Ahmet adını almış. Öleceği sıra İsa'yı anımsamış olacak. İstanbul'un büyük ve çok güzel bir hüzünle dolu dış yörelerinin aksine nasıl iğrenç bir yer burası. Buraları Beyoğlu'nun o tüm kozmopolit insanlarının tatil günleri eğlenmeye geldikleri yerler. Ağaçsız, yeşilliksiz, alabildiğine çıplak kırlıkta her tarafa yayılmış Ermeni, Rum, Yahudi meyhanelerinden geçilmiyor. Paris çevresindeki kötü yerleri anımsatıyor bunlar. Sonra sürülmüş tarlalar başlıyor. Tarlalardan içeri giriyoruz arabayla. Bölge baştan aşağı gri, toprak rengi. Tek yeşil ot yok. Sonunda ıssız bir tepenin üstünde dört duvarla çevrili bir yer görünüyor. Bu duvarlar da gri. Üzerlerinde yükselen ne bir servi ne de herhangi bir yaprak var. Burası Şişli Mezarlığı. İçeri giriyoruz. Yoksullar Mezarlığı. İdam edilenlerin gömüldüğü bir mezarlık diyesi geliyor insanın. Tek tük birkaç tahta haç, oldukça sade birkaç mermer levha. Hemen her yerde altta yatan cesetleri gösteren basit tümsekler. Yaşlı Ermeni kadın gideceği yönü arıyor. Bir patikada karar kılıyor. Hüzün veren tepecikleri saymaya koyuluyor. 1, 2, 3, 4. Yakınlarda bellenmiş gibi görünen bir yerde duruyor. İşte burada bizim Ahmet. Kendi oğullarından biriymiş gibi baktığı çocuğu anımsayınca yaşlı annelerde olan o temiz gözleri dumanlanıyor. Ah zavallı yavrucak. Gömüldüğü toprağı görmek insana ne de güç geliyor. Ona ikinci bir kez gelmeye vaktim olmayacak. Onun için ona burada temelli veda edeceğim. Başı ne yanda? Burada diye yanıtlıyor yaşlı kadın. Topraktaki topraklara parmak ucuyla dokunmak için eğilerek. Ve bana gösterdiği yerde orada öyle tek başına bitmiş, küçük, cılız bir yonca koparıyorum yanımda götürmek için. Bizi çabucak otele götürmesini söyledim arabacıya. Arabada anahtar Şiraz yanımda oturuyor. Yolda ben gittikten sonra mezarlıkta Ahmet için koydurmak istediğim mermer levhayla ilgilenmesini rica ediyorum. Çünkü Ahmet'in en büyük üzüntülerinden biri, anımsıyorum, biraz zengin olmadan ölürse belki de mezarı olmayacağını düşünmekti. Sabah boyu oradan oraya uzunca yollar dolaşmak 4 saatten fazla sürmediği için otele vardığımızda daha öğle olmamıştı. Ermeni kadını odama çıkarıyorum. Otelde çalışanlar turistlerin yanında böylesi hanım arkadaşlar görmeye pek alışık olmadıklarından ona bakıyorlar. Ama hiç saygısızlık etmeden. Çünkü yaşlı robuyla çok ciddi ve ağırbaşlı görünüyor. Cebinden iri gözlüklerini çıkarıp Ahmet'in mezarı için vereceğim yönergeleri yazmak üzere bir yazı masasının başına oturuyor. Ama otel hizmetlilerinden biri bana Yahudi Salomon'u getirince işimiz yarıda kalıyor. Ahmet'i bulmak için elinden geleni yaptığını, onu tanıyan kimse çıkmadığını bana açıklamaya gelmiş Salomon. Ahmet'i bulmanın mümkün olmadığına rahatça inanırım. Dünden bu yana şu Salomon'u bilgi toplamaya yolladığından bu yana iç karartıcı gerçeklikler, hüzünlü erinçler dünyasında ne yollar gittim ben. O an için her şey henüz aklı karıştıran bir soru halindeydi. Şimdi ise dün beni heyecana getiren şeylerin üstüne kül yığınları yağmış gibi. Anahtar Şiraz, o mermer konusunda yapmasını istediğim şeyleri kendisi için Ermenice not almayı bitirdi. Birlikte yapacağımız işleri tamamladığımızdan esenleşmekten başka bir şey kalmıyordu geriye. Gitmek için ayağa kalkıyor. Az önce Şişli'de gördüğüm annelerde olan o temiz gözlerle bana bakıyor. Zavallı ölmüş küçük için yaptıklarıma teşekkür ederken iri iri yaşlar geliyor gözlerinden. Bana da bulaşmasına ramak kalan. Sonra çıkıp giderken beni öpmek için izin istiyor. Kabul ediyorum ve beni öpmesine karşılık Ahmet için yaşlı kadınlara özgü o buruşuk yanağından bütün kalbimle öpüyorum onu. Alaturka saatle 8'de, öğleden sonra 3 sularında buluşma yerinde Hatice'nin evindeyim. İnsanı ürküten acınası kara ellerin kıpırdanıp durduğu portakal renkli battaniye örtülü partal döşeğin yanında Sabahleyin işim düşen kötü görünüşlü kadın tek başına ayakta duruyor. Fenzile Hanım orada değil. Kestiriyordum bunu. Evde yok diyor arabulucu. Nereye gittiğini bilmiyorlar. Ne zaman döneceğini de. İnatla kaçamak yanıt vermesinden, donuk ve kapalı anlatımından üstelemenin yararsızlığını hemen anlıyorum. Beni görmek istemeyen o Fenzile nasıl gözdağı verdiyse onu korkutmuş ya da hiçbir şey söylemesin diye para vermiş olacak. Koşturmasının karşılığını ödememi isteyip gidince Hatice'nin başucunda bir tabureye oturuyorum. Buraya yaptığım kutsal yolculuğumun en amansız anı, ceza ve bedel ödemek zamanı gelip çatıyor şimdi. Çığlıklarla, susmalarla kesilen bir söyleşide gerçeği öğrenmek için kendimi zorlamak, bunu güçlükle başarmak, kah göçen, kah bağıra çağıra sayıklayan, şu kara kafadan beni donduran, beni yakan şeyleri birbirini tutmaz kırıntılar halinde çekip almak. Çok yorgun olduğunu görüp ona acımaktan, bu sabah ona bu uzun geziyi yaptırarak, belki de sonunu getirmenin iç acısından her dakika durup kalmak. İkimizin arasındaki kara bulutları daha da çoğaltan, ne onun ne de benim tam anlamıyla bilmediğimiz bir dilin güçlüklerini duyumsamak. Yarın buradan ayrılacağım için, o yakında öleceği için, yine de ne pahasına olursa olsun bu eşsiz andan yararlanmak gerektiğini kendime söylemek. Benimle biricik sevgilim arasında hala iyi kötü yaşayan tek bağ o. Onu toprağa koydukları zaman bütün bağlar sonsuzluğa değin kopacak. Bugün şu yarı bozuk bellekten çıkartamadığım ne varsa sonsuzcasına yitecek. Tarih konusunda Hatice, Ahmet'in ablasıyla aynı kanıda. Bu ilk yazda Aziyade öleli 7 yıl geçmiş olmalı. Aşağı yukarı öyle bu. Ölmesinin nedenlerine gelince. Açıkça söylemeden seziniyoruz ikimiz de. Kendisinden beklemediğim bir incelikle bana söylemekten kaçınıyor. Ama üstelermiş gibi göründüğümde şaşkınlıkla, acı sitemle dolu bir bakışla beni durduruyor. İkide bir yaşlılığa özgü çocukluğu tutmasına karşın tuhaf zeka pırıltıları kalmış kendisinde ve zavallı yaşlı köle yüreği olanca saflığından hiç yitirmemiş. Giderek ona karşı bir saygı uyanıyor bende. Sonra da bir acıma duygusu özellikle. Ölesiye yorulmasına nedenim olduğum için acıyorum. Öyle mi diyorum? Hatice canım bir yıldan çok hep umdu mu? Neyi umdu acaba zavallı yavrucak? Dönüp geleceğim. Belki kendisini kaçıracağım kuruntusunda kapılmış olmasın. Bugün olsa altınlarım ve bağımsızlığım sayesinde böyle tehlikeli bir serüvene atılabilirdim. Ama o zamanlar bu benim için hepten olanaksızdı. Demek ancak bu sürenin sonunda iyice kötüleşmeye, sağlıklı genç yüzünün rengi solmaya, boynunu eğmeye başladı. Unutulduğunu, sonsuzluğa değin gönülden silindiğini sandığı için. Peki mektuplarım, benim mektuplarım ulaşmıyor muydu ona? Mektupların mı? Diye yanıtladı Hatice. Verdim ona. Bekle, altıncıya kadar verdim. Öbürlerinin için vermedin peki? Öbürlerini yaktım dedi. Yaktım onları. Beni kovmuşlardı çünkü. Beni anlıyorsun ya. Mektupları götüremezdim ona. Saklamaya da korkuyordum. Yaktım. Yaktım deyiş biçiminden onun bu mektuplara sonuçta uyduruk, uğursuz küçük şeyler, mutsuzluğun dolaylı nedenleri diye baktığını anlıyorum. Aziyade'nin mektuplarına gelince bana dördünü gönderdiğinden emin. Ama bir fazlası bile söz konusu değil. Tahmin ettiğim gibi pekala. İlk dört mektubu Aziyade yazmışa benziyordu. Onun sevdiğim ufak tefek düşüncelerini, yabanıl çocuklardaki tuhaf düşüncelerin yapısını taşıyan o pek hoş düşüncelerini bulmuştum o mektuplarda. Peki sonrakiler hiçbir özelliği olmayan Ahmet'in son yazdıkları gibi o sıradan tuhaf mektuplar bana kimden geliyordu? Hangi kaygı verici el yazmıştı onları ve hangi amaçla? Bu her zaman bir sır olarak kalacak. Hem önemi yok ayrıca. Çünkü şimdi her şey bitti. Cezasız kalan, uzayıp giden gizli sevişmelerimize yaşlı Abettin'in birdenbire gözünü açan son günlerdeki sakınımsızlığımız olmuş. Ardından sorguya çekilen ya gözdağı ya da sözler verilerek konuşturulan haremdeki öbür kadınların açıklamaları gelmiş. Bununla birlikte kapı dışarı edilmemiş Aziyade. Kötü de davranmamışlar ona. Murdar bir şey gibi bir kıyıya itmişler yalnızca. Kendisine düşman hizmetçilerden başka kimsenin girmediği dairesinde sürgün ve kapalı kalmış. Bir yılın sonunda bu karanlık evin kapısının kendisine kapandığını görmüş Hatice. Dilekçesiyle Beyoğlu'ndaki Fransız postanesiyle ilişkisi var diye kuşkulandıkları için. Ve işte o zaman tüm umutların bitmesiyle ölüme giden uzun çöküntü gerçekten başlamış. Güzel, taze kanına bulaşıcı hiçbir hastalık geçmemiş çok genç bir insanın yalnızca umutsuzluktan öleceğini sanmıyorum ben. Ona güneş, hava ve özgürlük bırakıldığı takdirde. Ama bir yere kapatıp yüzüstü bırakırlarsa... Biliyorsun diyor Hatice. Odası yıldızdan tarafa, kuzeye bakıyordu. Çok soğuk olurdu orası. Evet, evin hiç güneş değmeyen bir kolunda kalan o kalın kafesli pencereleri anımsıyorum. Çok geç. Ancak gün batımının ısıtmayan, kırmızı ışınlarının ulaştığı gizeme boğulu bu sokaktan geçerken gizlice bakardım o pencerelere. Bugün yangında yok olmuş. Ölümün küçücük adımlarla gelip onu götürdüğü daireyi çok daha iyi gözümün önüne getiriyorum. Sonra sürdürüyor Hatice. Kışın hep orada kapalı kalınca hastalandı. Odanın soğuğu yüzünden. Öteki kadınlar ona ilaçlar veriyorlardı. Anlıyorsun değil mi Loti? Asıl bunu söylemek istiyordum sana. Beni kuşkulandıran ilaçlar veriyorlardı ona. O karanlık haremde tüm bunlar olup biterken ben nerelerdeydim Tanrım? Onu oradan çekip alarak biraz neşeyle, biraz güneşle kolayca kurtarmak mümkün olabilirdi. Elimden bir şey gelmeden, bir şey bilmeden dünyanın kim bilir hangi köşesinde koşarken meğer sevgilim üzüntüden eriyor, bedeni gitgide güçten düşüyormuş. O Mayıs akşamına kadar sürmüş bu. Ölüsünü neredeyse gizlice götürdükleri. Öğrenmek istediğim daha birkaç ayrıntıyı büyük güçlükle veriyor bana. Küçük çocuk iniltileri çıkararak ya da çığlık çığlığa, çünkü Hatice gitgide ne dediğini bilmez bir hale gelmiş, gitgide bitkin düşmüş durumda. Bana gelince son derece üzücü şeyler işitmekten, bunları neredeyse şu cansız yaşlı maymun kafasından bir bir çekip çıkarmak için aklımı zorlamaktan ben de bitkin düşmüş durumdayım. Fazlasını sormanın ürkütücülüğüyle daha çoğunu öğrenme isteği arasında duraksıyorum. Sorulara her an son verebilirim. Sonra bunun en son konuşma olduğunu anımsayıp daha kalıyorum. Bu hala şöyle böyle yaşayan bir kişiyle ondan son kez söz edişim olacak. Hadi bakalım. Sanırım yine de çektiği işkence yeterince sürdü. Benim çektiğim de. Ayrıca bilmek istediğim her şeyi aşağı yukarı biliyorum şimdi. Birazdan gideceğim. Artık geç oldu. Beyoğlu'na geri dönüyorsun değil mi diye sokulgan ve inandırıcı bir sesle soruyor. Birdenbire yeniden çocuk gibi küçük kurnaz cilveler yapan zenci kadın olup artık bu bitsin, onu rahat bırakayım diye sabırsızlanarak. Gözlerini kamaştıran, sayılı günlerinin sonunu biraz rahat geçirmesini sağlayacak birkaç Fransız altını veriyorum ona. Sonra son bir kez esenleşiyor ve bağışlandığımı duyup yürek burkan hayır duasını alıyorum. Yakında ölecek o. Bu kesin. Gözleri benimkilerden sonra aziyadeye sevgiyle bakmış olan biricik gözler, onlar sönecek, çürüyecek artık. Bitip tükenen kafasının derininde hala duran aziyadenin o görüntüsü çok geçmeden yok olacak. Öldüğümüz zaman bir başka yok olma süreci başlar yalnızca. Parça parça yok olur, giderek salt gecenin karanlığında hep daha derine gömülürüz. Bizi sevenler de ölürler. Görüntülerimizin yarı yarıya saklı kaldığı tüm insanların kafaları dağılıp gider ve yine toprak olur. Bize ait ne varsa her yana dağılır ve ufalanır. Artık kimsenin tanımadığı resimlerimiz silikleşir. Sonra adımız unutulur ve bizim kuşağımız da devrini tamamlayıp geçer. Başımı alıp gidiyorum yavaşça, yıkık ve ıssız küçük sokaktan. Birkaç adım ötede bir çocuğun ıssız bir alanın çevresinde döndürüp dolaştırdığı atıma biniyorum yeniden. Yine mezara gitmek için çok geç. Sabahı orada geçireceğim yarın. Ve bir kez daha amaçsız, başıboş dolaşmaya başlıyorum akşama kadar. Alacakaranlıkta, rastlantıyla geri geldiğim o büyük Mehmet Fatih alanında buluyorum kendimi birden. O anda vaktiyle tuttuğum günlükten bir tümce geliyor aklıma. Bu tümce garip biçimde belleğimde yer etmiş. Benim için giderek bu kutsal semtle bütünleşmişti. Sanki onu dile getiriyordu. Sultan Mehmet Fatih Camisi kül rengi taşlardan büyük revakları önünde Ahmet'le benim oturduğumu görür sık sık. İkimiz de tasasız kendimizi güneşe bırakır, hiçbir insan diline sığmayan düşler ardında koşardık. Bu alanda hiçbir şey değişmemiş. İstanbul'un en Türk ve en hüzün veren yerlerinden biri olarak kalmış. Yüksek kül rengi kapıları, gizemli bezemelerle çevrili cami hep aynı. Yüzyılların arasından değişmeden yükseliyor orada. Ve çevrede küçük kahvelerin sararmış asmaları altında aynı kaşmir kaftanlar, aynı beyaz sarıklar oturmuş, güz akşamının bu son ışıltısında kutsal şeylerden söz ederek nargile içiyorlar. Bunun üzerine onların arasında 10 yıl öncesinde durduğum yerde, aynı yerde duruyorum. Akşamdı. Caminin basamaklarında bir delinin belirdiğini görmüştük. Gözlerini kollarını göğe dikmiş bağırıyordu. Ben Tanrı'yı görüyorum. Sonsuz varlığı görüyorum. Ahmet başını sallamıştı. İnanmamıştı. Hangi adam Tanrı'yı görecek? Olur mu hiç Loti? Diye karşılık veriyordu. Doğrusu kutsal yolculuğumun bunca anısı arasında niçin bu alanda verdiğim şu molanın iyice damgasını vurduğunu bilmiyorum. Ne de çabucak silinip gitmesini önlemek için niçin onu burada kaydetmek gereği duyduğumu. Hani insanın bir an akan suyun üstünde yüzerek giden hafif bir şeyi tutuvermesi gibi. Cumartesi, 8 Ekim. Son günün sabahı bu. Kalın bir sis perdesi inmiş İstanbul'un üzerine, kuzey güzlerini anımsatan. Dünkü gibi yine Türk giysilerimi giydim. Bir zamanlar neysem ona daha çok benzeyeyim diye. Gittiğim bu ölüler bölgesinde mezarların üzerine baktıkları sanılan belirsiz ruh dürümleri beni daha iyi tanısınlar diye. Bu kez tek başıma büyük İstanbul surları boyunca at sırtında ilerliyorum. Basık, karanlık göğün altında alabildiğine yalnızım. Fundalıkların, mezar ormanlarının ortasında gözüm alabildiğince yalnız. Ben ilerledikçe surlar uzayıp gidiyor. Cansız kırların uzaklarında hep aynı sürüyor. Sürüklenen, yere düşmeye hazır ağır bulutları mazgallar binlerce uçlarıyla alttan tutar görünüyor. Bu güneşsiz sabah vaktinde sıkıcı ve karanlık bir renkleri var. Geçmişin dev kalıntısı bizi küçültüyor, eziyor. Bizi, bizim kısa süren yaşamlarımızı, bir saatlik acılarımızı, değişip duran tümüyle bir hiç olan bizleri. Geçerken kimsenin ne girdiği ne de çıktığı derine giden sivri kemerli kapılara bakıyorum. Sonra özenle kocaman dört köşe kuleleri sayıyorum. Dün bana gösterdikleri tümsek gibi o yeri görünceye kadar tümseğin üstünde öbür mezarların arasında yazıtı yaldızlı küçük mavi mezar taşı duruyor. Aziyade'nin küçük mezar taşını iyice tanıyınca tek başıma mezarın yanına varmak ve toprağın üstüne tek tük incecik bitkiler bitmiş, yağmurdan hafifçe nemlenmiş kızıl toprağın üstüne uzanmak için atımı bir servinin dallarına bağlıyorum. Mezar taşının yönünden altta toprağa gömülü sevgili bedenin konumunu biliyorum ve beni görecek kimse olmasın diye ta uzaklara kadar çevreye iyice baktıktan sonra yavaşça uzanıyor, ölmüş yüzün olduğu noktada bu toprağı öpüyorum. Yıllar önce bu sabah yaptığım her şey içime doğmuş, adeta önceden gözümde canlanmıştı. Böyle basık ve kapalı bir gökyüzünün altında kendimi görmüştüm. Üstünde eski günlere ait bu giysi, mezarın üstüne uzanmak, toprağını öpmek için geri geliyordum. Ve işte bugün, işte şimdi son kez öptüm onu. Ne var ki bu pek gerçekmiş gibi gelmiyor bana artık, bilemiyorum. Belki bu ölüm dolu görünümün sonsuzluğuna, mezarı ziyaret ettiğim sahneyi çevreleyen ve benim sorumsuz gözlerimde büyüyen ıssızlığın çekiciliğine kapılıyorum. Yine de ürkütücü bir sessizlik içinde dakikalar geçtikçe ağır bulutlar yüksek surların üzerinden sürüklenip dururken gitgide olup bitenlerin bilincine varıyorum. Daha yalın biçimde acı çekiyorum. Daha insanca, daha acılı bir biçimde anlıyorum. Yeniden ürperti geliyor üstüme. Sonsuz hüznün gerçek ürpertisi. Dakikalar geçiyor yine. Hafiften çıkan rüzgar bu ölüler ülkesinin üstüne kırbaç gibi inen yağmur damlaları serpiyor. Uzun sessiz görüşmemiz sanki bizi birbirimize daha çok yaklaştıran türlü türlü evrelerden geçiyor. Bedenlerimizin neredeyse yeniden birleştiği izlenimini anlıyorum şimdi tümüyle. Yılların, uzaklıkların, dünyanın dört bir yanına yolculukların ve benim için onun yazgısını saran çözülmez gizemin getirdiği bunca ayrılıktan sonra aynı yerde olduğumuzu duyumsuyorum. Çok yakın olduğumuzu, yalnızca onun tabutsuz yattığı bir parça toprağın bizi ayırdığını. Ondan arda kalanları gönülden seviyorum ben. Şu anda bütün var olanın bunlar olduğu izlenimi uyanıyor bende. Onları görmek istiyorum. Onlara dokunmak, yanımda götürmek. Aziyade'nin bir parçası olmuş hiçbir şey ne ürkütür ne de tiksindirir beni. Kenarları hep daha koyulaşarak sürüklenen gri bulutlar, iç kapatan kırlara, uzayıp giden surlara yağmur atıyorlar. Şimdi Aziyade'nin görüntüsü neredeyse canlanmış önümde duruyor. O kalıntıların yakınlığı sağladığı bunu kuşkusuz, kalıntıların üstünde onun kendi varlığından bir öz gibi dalgalanıp duran bir şeyler kalmış olmalı. Ama o birdenbire canlandı. Öyle canlandı ki ayrılık akşamından beri hiç böyle karşıma çıkmamıştı. Gülümsemesini, gözlerimin içine son günlerdeki derinden bakışını görüyorum yine hiç olmadığı kadar. Sesini duyuyorum. Sesinin bildik, güvenli, çocuksu, küçük titremlerini. Sonsuz sevecenlikle taparçasına sevdiğim onun bütün o özel, anlaşılmaz küçük şeyleriyle yine karşılaşıyorum. Artık hiçbir şey kalmıyor. Ne o büyük görünüm, ne de ortama özgü garip bir hava. Onun kendisinden başka hiçbir şey yok artık. Değişip duran tüm duygularım yumuşuyor. Tümüyle tatlı bir şey halinde birbirine karışıyor. Ve ben öteden beri arzuladığım gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O anda yaşadıklarımdan pek hoş bir kuruntuya kapıldım. Geri geldiğimi biliyor ve her şeyi anladı dedim. Süreklilik taşıyan bir ruhun varlığına ilişkin bir düşünce uyandı bende. Gizli, açıklaması güç ama duyumsadığım. Bunun üzerine onun anısına bağlı üzüntü ve iç acısı kuşkusuz sonsuza değin ortadan gitti. Yatışmış olarak ayağa kalkıyorum. İçimde tatlı bir üzüm var. Birdenbire yazgısındaki karanlık azalmış görünüyor bana. O gençliğinin doruğunda başını alıp gitti. Başka aşk düşü. Mezarına benden başka gelip öpeni olmadı. Hiç kuşku yok ki. Bir daha kimse gelip bana benzer biçimde öpmeyecek onu. Mermer mezar taşının dibinde, oradaki küçük bitkilerin en tazelerinden birini yanımda götürmek üzere seçiyorum. Sonra mermer üstüne kabartmayla yazılı, pırıltısı yitmiş yaldız kaplı adını yine öpüyorum. Ve atıma biniyorum. Geriye dönüp bakıyorum uzaktan. Yüksek İstanbul surlarının göz alabildiğine uzanıp gittiği yalnızlığın ortasında onu bir kez daha görmek için. Akşam beni götüren geminin arkasında dirseklerim dayalı 10 yıl öncesindeki gibi giderek uzaklaşan İstanbul'a bakıyorum. Sonra her şeyin üstüne çekilen büyük bir perde gibi alacakaranlık çöküyor ve gece boğazın çıkışında Karadeniz'de iyice sarıyor bizi. Ve her şey yatışıyor içimdeki. Her şey yatışıyor gitgide. Her şey uzaklaşıyor. Daha da silikleşmiş bir uzaklığa akıyor. Ocak 1892. Çocukluğumda akşamleyin çekinerek gelip eliyle yaşayanları çağıran bir hayaletin öyküsünü okuduğumu anımsıyorum. Yıllarca birisi onu izlemeye cesaret edinceye kadar hep böyle geliyordu. Sonra onun ne istediğini anlıyorlar ve yerine getiriyorlardı. İşte böyle. Yıllarca peşimi bırakmayan bu korkulu düş, hep engellenen ve hiç sonu gelmeyen bu İstanbul'a geri dönüş düşü. O düş bu kutsal yolculuğu gerçekleştirdiğimden beri bir daha görünmedi bana. Ve doğudan yana yine her şey yatıştı anılarımda. Geçip gitmeyi sürdüren yıllarla. Bu düş kuşkusuz oradaki sevgili küçük hayaletin çağrısıydı. Yanıt verdim ve düş yinelenmiyor artık. Son.